Merhabalar sevgili dinleyenler. Mart kedileri de demeyelim artık, bir önceki şakayı da yapmıyorum. Keçinin yeni bölümünde Uğurşen'le beraber 2010'ların en iyi, en büyük turnuva upsetlerini konuşmaya devam edeceğiz. İlk bölümde 2010'dan 2014'e kadar gelmiştik ve artık 1,5 saate yaklaştığı için ikiye bölmek zorunda kalmıştık. Uğur hoş geldin abi tekrardan.
Hoş bulduk.
Bugün 2015'ten artık geçen seneye kadar 2018'e kadar geleceğiz. Burada da artık yakın tarihin böyle hala genç olan oyuncuların hikayeleri var. Mesela 2015'ten direkt laf uzatmadan başlayayım. 2015'te iki tane 14 upset'i var.
Evet. Süper.
Biri RJ Hunter'lı Georgia State Baylor'ı yeniyor. Ki RJ Hunter bu seneden sonra drafta girdi ve ilk tur seçimi oldu bu hikayenin de ittirmesiyle. Baylor kadrosunda Tramp Prince var, Royce O'Neal var. Yani iyi bir kanat savunması var, iyi bir savunma takımı. Ama RJ Hunter'ın o müthiş, yani o etkileyici Mart hikayesi Buzzer'la başlıyor. Sen ne dersin bu iki takım hakkında?
Ya hakikaten Georgia State'in hikayesi bayağı güzel. Georgia State'in oyun kurucusu Kevin Ware transfer oluyor buraya malum bu yıl sakatlık senesinden sonra. Bunu anlattığı bir yazısı var yani kendi hayatını yani kolej kariyerini anlattığı bir yazısı var. Diyor ki işte ben Louisville'de sakatlandıktan sonra bana koçlarımın, takım arkadaşlarının bakışı değişti. İşte beni korunması gereken o sezona ait bir hatıra gibi görmeye başladılar. Bana bir basketbol oyuncusu gibi pek muamele yapmadılar antrenmanlarda falan. Biraz daha yumuşak davrandılar falan diyor. Ve nitekim transfer oluyor Louisville'de. 2013-14 sezonunda sadece 9 maçı çıkıp pek rol almadıktan sonra Georgia State gibi daha ufak ölçekli bir kolej takımına transfer oluyor. Ve burada hakikaten iki tane iyi sene geçiriyor. 2015-16 senesinde zaten yani, çok daha iyi istatistikler yapıyor 2014-15 senesine göre ama 2014-15 senesinde de bu Baylor'ı eleyen takımın ilk 5 oyun kurucusu olarak rol alıyor. Bu maçı da fena savunma yapmayarak geçiriyor. Bayağı top falan çalıyor. Ben izledim bu maçı da. RJ Hunter da hakikaten bu maçı tam bir lider gibi oynuyor. Zaten o takımın lideri RJ Hunter. Hani sadece Mart turnuvası alakalı değil yani. Gerçekten özel bir sene geçiriyor. Mart turnuvasında da kendini iyice kanıtladıktan sonra bir draft seçimi oluyor ama maalesef işte orada istediği gibi gitmiyor. Oradan sonra zaten şey esprisi çıktı. What happens in March stays in March diye şey esprisi çıktı RJ Hunter'la ilgili. NBA'de tutunamadıktan sonra. Türk Telekom'a geldi bu sene de. Fena başlamadı sezona. Onun haricinde hani maçla ilgili söyleyeceğim bir şey de Baylor'ın hakikaten çok dengeli bir takım var bu sene. Senin de bahsettiğin gibi çok fizikli iki tane kanat savunmacısı var. Royce O'Neal, Jonathan Motley işte. Kısa skorerleri Kenny Nanter'de falan oynuyor şu anda. İspanya kariyeri falan var. Öyle iyi bir skorerleri var. Bench'ten Bursa'da Alaric Freeman geliyor. Torian Prince de bu sene bench'ten geldi bu arada. İlk 5'te Royce O'Neal ve Jonathan Motley vardı 4 numarada. Yani hakikaten bench'ten iki tane skorer getirebilen, iki tane iyi kolej basketbol oyuncusu getirebilen çok fizikli falan bir takım ama hücumda hakikaten çok etkisiz kalıyorlar. Özellikle şeyi falan çok iyi savunuyorlar. Kısaları Lester Matford'u. Baylor'ın oyun kurucusunu bayağı iyi savunuyorlar. Çok fazla hataya zorluyorlar ve hakikaten yani Baylor hiçbir şekilde ucunda organize olamıyor. Böyle olunca da maç hakikaten çok skorsuz geçiyor. Maçın sonunda da RJ Hunter hakikaten çıkarıp masaya vuruyor yani son üçlükte. Savunma alttan geçiyor. Bir de onun spikerle anlatım falan da komik. İki farklı geride Georgia State. Böyle 7-8 saniye kalaya kadar falan hiç organize olamıyorlar. Orada 8 çiziyor falan. 3'lük çizgisinin 2 metre gerisinde RJ Hunter. Spiker'de ne yapıyor bunlar? Potaya gitmeye lazım diyor. Sonra RJ Hunter bir boşluk buluyor. Bir tane yere vurup üçlüyü gönderiyor savunmada alttan geçince pick and roll'den. Öyle yani hakikaten uzaktan bir üçlükle kazanıyorlar maçı. Hakikaten bayağı iyi, özel bir şut o.
Ki RJ Hunter ondan sonra işte biraz açmak gerekirse Boston Celtics'in ilk turdan seçildi. Yanlış hatırlamıyorsam 28. sıra falandı. Hani Boston Celtics'in o sene 1000 tane şeyi vardı ve cidden şutör eksiği takıma şutör olarak çok büyük umutlarla getirdiler. Sezon boyunca da çok ciddi şanslar aldı. Hatta playoff'ta falan da oynadı R.J. Hunter yanlış hatırlamıyorsam. Ancak tutunamadı. Yani oradan ilk sezonun sonunda Boston Celtics kesti. Oradan bir Houston Rockets'a gitti. Geçen seneye kadar G League'de takıldı. En son geçen sene Boston Celtics bir sezon sonu 10 günlük kontratı verdi. Orada bir 30 sayı falan attı bir Washington Wizards karşısında. Ancak o da yani artık NBA'de kendi bir alan açamayacağını fark edince Avrupa kariyerine başladı. Türk Telekom onun adına da iyi bir nokta. Buradan böyle İspanya Ligi'ne doğru İspanya Ligi'nin Euro Cup takımlarına doğru ilerleyebilecek bir kariyeri olur bence. Hiç çok çok büyük bir gelişme göstermese bile.
Ya evet. Fena oynamadığı 2-3 tane maç da var. Özellikle son haftada falan Tofaş deplasmanını iyi oynadı. Onun haricinde dünkü Sassari galibiyetinde pek iş yapmadı ama yani yine de özel bir şutör. Dribbling üzeri sokuyor. Perdeden çıkıp sokuyor. İyi bir ceza atıcısı. Yani hakikaten her türlü üçlük sokabilen bir adam. Telekom sisteminde de yani iyi oyun kurucu, yani tecrübeli oyuncularla falan yan yana oynuyor. Avrupa'ya adaptasyonu da çok zor olmadı o yüzden. Muhtemelen yani Basketbol Süper Ligi'nin cidden dikkat çeken oyuncularından biri olacak bu sene.
Evet. Buradan diğer 14 hapsesine geçiyoruz. UAB, University Alabama at Birmingham, Iowa State'i eliyor. Yani yine geçen bölümde yaptığım gibi Uğur'un notlarını okuyorum. Iowa State'te herkes çok kötü oynarken Alabama Birmingham'da no name adamlar şov yapıyor diyor. O Birmingham takım mesela işte geçen sene falan turnuvada göremedik. Çok zaten o turnuva ağacında çok fazla yer alan da bir okul değil benim takip
Evet.
edebildiğim kadarıyla. Bu maç ne dersin yani benim diyeceğim çok bir şey yok.
Ya bu Iowa State takımımız senle bahsetmiştik hani geçen de DeAndre Kane'li, Melvin Ejim'li falan takımdan sonra DeAndre Kane ve Melvin Ejim mezun oluyor. İlk beşe şey olsun, Nazemi Long olsun, Monte Morris olsun, biraz daha genç oyuncular geçiyor. Ve hakikaten iyi bir sezon geçiriyorlar. Yine Dustin Ock ve Georgia'sın yani geçen sene devam eden ilk 5 oyuncuları. Bir de pivot Jamal McKay de ilk 5'e yerleşiyor. Ejim yerine. O da fena bir kolej kariyerine sahip olmadı Iowa State'de. Haliyle Iowa State geçen sene 2013-14 senesindeki form durumunu ve iyi basketbolunu sürdürüyor. Ama hakikaten turnuvalarda tecrübesizliklerinin kurbanı oluyorlar. Özellikle takımın liderliği diyebileceğimiz Georgia'sın yani berbat maç çıkarıyor. 15-4 saat isabetiyle oynuyor. Ve yani cidden ben Georgia Snyder'ı bayağı severim. Kolej basketbolunda çok fazla maçını izledim ama bu maç kadar etkisiz kaldım. Maç kadar kötü oynadığım maç hatırlamıyorum. O çok kötü oynuyor. Dustin Ock mesela bu maçı kariyerinin en kötü maçı olarak hatırlıyor. 2-3 sene sonra yaptığı bir röportajda. Ya adam kariyerinin en kötü maçını o gün oynadım diyor. Hakikaten sayısı yok. 23 dakika oynuyor. Savunmada hiç istediklerini yapamıyor ki. Dustin Ock çok iyi bir savunmacıdır. Hiçbir şey yapamıyor. Ya işte sadece Monte Morris'in birebir ne üreteceğini bakıyor ki Monte Morris'i daha sophomore o zamanlar. Yani bir takımı tek başına taşıyacak seviyede bir adam değil. Maç topunda beraber yakalanma şansı buldular maç topunda. Onu da Nazmi Türlong bomba üçlüğü kaçırıyor. Ki o da yani maçı 9'da 2 üçlükle oynuyor. Nazmi Türlong bu takımın en iyi üçlülerinden biri. Iowa State tarihinin özel oyuncularından biri oluyor tabii maçtan sonra. Ama hani bu maçı da o da çok kötü oynuyor. Maçta bomba üçlük. 10 tane versen 8'ini sokar şu an Nazmi Türlong ama onu atamıyor. Ve sonrasında hücum ribaundu alıp tipliyorlar. Fark 1'e iniyor ama yetmiyor. Ve kaybediyorlar böyle. O AB takımında da yani çok fazla iyi profesyonel kariyer olan oyuncu olmadı ama Robert Brown diye bir arkadaş var. Hakikaten ciddi iyi bir kolej basketbol oluşturuyordu. O maçta da 7'de 3-3'lükle 19 sayı atıyor. Bayağı screen çıkışı 3'lük sokuyor. Dribbling üzeri 3'lük sokuyor. Her şeyi yapıyor yani. Ki yani takımının senin 3'te 1'ini atmış baktığınız zaman. Kısır bir maçta o da önemli. Bir tane de pot altında uzunları var. William Lee diye. Bu adam bayağı bu maçtan sonra özellikle NBA draft sitelerinde adı geçmeye başladı işte. Şey sleeper'ı, mid-major sleeper'ı falan diye ama hiç o şekilde geliştiremedi kariyerini. Bir 4.5 numara, yani 4 ile 5 numarası arasında sıkıştı. Çünkü hiçbir şekilde kendini iyi bir şutör olarak kanıtlayamadı. İyi bir pasör olarak da kanıtlayamadı. Sadece fizikli reboundçu, alçak post oyu olan falan bir 4.5 numara olarak kariyerini sürdürüyor şu anda Avrupa'da. Almanya 2. liginde yanlış hatırlamıyorsam. Öyle bir Bunu adamı Wasserman'a aldı kolejden çıktığı anda. Wasserman'ın şeyde takımı var ya, Dynamic Sırbistan'da,
Aynen, aynen.
oraya verdiler. Orada bir maç oynadı, sonra takımdan ayrıldı, G League'e gitti falan. Yani hakikaten şey bir adamdı. Özellikle bu senelerde bu adam NBA olabilir diye denilen adamlardan biriydi ama olmadı. Birkaç tane daha tanıdık oyuncuları var. Toshi Mehinti var, Nijeryalı pivot. Nijerya milli takım havuzuna falan girdi o da. Bir süreler İspanya atletlerine falan takıldı. Bir ara Danimarka ligine falan oynadı. Ama yani genel olarak Nijerya milli takımında oynadığı için falan ben tanıyorum Toshi Mehinti. Öyle çok özel bir adam değil. Bir de bench'ten gelen Chris Cockley fena olmayan bir Avrupa kariyerine giriş yaptı. Geçen sene Ukrayna'da iyi oynadı. Bu sene de yanlış hatırlamıyorsam bir Makedon takımı bilmem ne imzalamıştı ama fena bir oyuncu değil o seviyeler için. O da öyle aklımda kalmış. Bu takımda ismini görünce hatırladım. Onun haricinde hakikaten çok bir şey çıkmadı bu takımdan.
Ya zaten böyle mid major'lardan yani bu seviye Avrupa basketbolunun biraz daha böyle az para kazanan yerlerinden böyle sağlam oyuncu çıkmaları çok yeterli oluyor. Çünkü Avrupa basketbolunun o seviyelerinde de bir şey yetenek eksikliği var. Hani mesela işte Alerik Freeman gibi bir mesela ne kadar Baylor mezunu olsa da o sonuçta Macar Ligi'nde oynadı. Şimdi Bursaspor'da ve oldukça iyi başladı sezon. Hani buradan çıka çıka oyuncuların gelişimini görmek de NCAA'yı takip ederken insanı daha tatmin ediyor. Bu iki 14 upsetinden sonra iki tane takım şeyimiz var, sürprizimiz var. Biri Sam Decker'lı Kaminski'li Wisconsin Badgers. O sezon yani Kaminski'yi ilk Kaminski 7. sıradan seçtirecek kadar büyük bir performans oluyor. 38-0 gelen Kentucky'yi eliyorlar Final Four'da ve finale çıkıyorlar.
Ya o kentteki takım da hakikaten muhtemelen kolej basketbol tarihinde isimleri yan yana yazdığınız zaman bu kadar yetenekli, bu kadar tavan yüksek bir takım yani yoktur muhtemelen. Yani tabii daha iyi oynayan takımlar görmüşüzdür. Mesela şampiyon olan 2018 Villanova bence daha iyi basketbol oynuyordu bu kentteki, ama ya isim isim yan yana baktığınız zaman takımın 7. oyuncusu falan Trey Lyles'tı yani. Takımın en iyi 7. oyuncusu Trey Lyles'tı. Adam NBA'de ilk 5 başlıyor. Devin Booker bench'ten geliyordu. Öyle bir takımdı.
Yani Karl-Anthony Towns senesi bu yanlış
Evet.
hatırlamıyorsam.
Karl-Anthony Towns'la Harrison biraderli, Willie Cauley-Stein'li falan takım.
Ya işte. Yani o sezon şöyle hatırlıyorum. Takım o kadar genişti ki Karl-Anthony Towns 10 sayı ortalamayla kimsenin birinci sıradan şüphesi olmadığı bir oyuncu oldu yani. Kendini kasması gerekmedi Karl-Anthony Towns'ın sezon boyu. Hatırladığım kadarıyla. O ara tam işte Celtics'in Brooklyn piklerinin başladığı dönem. O ara hafif hafif böyle prospektleri izlemeye başlıyordum. Hani Karl-Anthony Towns cidden eforsuz bir şekilde ligi domine eden bir takımın parçası olarak gözüküyordu o Kentucky'nin içinde.
Ya takımın üçüncü pivotu Dakari Johnson'dı. Hani daha bir
Yani.
şey söylemeye gerek yok takımla ilgili. Ama hakikaten yani tavanına ulaşamadı bence bu takım. Mesela final maçında bu takım kaç uçuk kullanmış tahmin edebiliyor musun? Ya tahmin edebilir misin?
Ya edemem söyle şimdi çok saçma bir şey söyle bir
Beş tane
podcast
abi 5 tane uçuk kullanmış adamlar final maçında. Devin Booker var bu takımda.
içinde.
Ya hakikaten Devin Booker'ı bayağı düşürmüştü o sene kalifiyerin kullanımı. Şimdi yani Phoenix'teki Devin Booker'la ya da NBA prospekt olarak giren Devin Booker'la o sene Kentucky'nin saf şutör olarak kullandığı Devin Booker bayağı farklı oyunculardı. Onu söylemek lazım. Yani hiç topla falan oynamıyor Devin Booker. O Devin Booker bayağı düzgün kullanılsa 13. sıraya düşmezdi o sene draft'tan.
Tabii canım.
Yani herkes öyle onu diyordu o sene draft Devin Booker hakkında.
Ya Devin Booker'ın 13. gittiği sene 14. sıradan giden oyuncu Cameron Payne yani. O draftta böyle aman aman geniş geniş bir draft değildi. İşte Kaminski 7'den gitti. Justice Winslow 10'dan gitti. Sam Decker 16'dan gitti. Diğer takım sürprizimiz Tom Izzo'nun Michigan State 7. sıradan giriyorlar 7. seri başı olarak ve Final Four'a çıkıyorlar. Turnuvasını kazanıyorlar. Burada Denzin Valentine ve Brandon Dawson'ın yürüttüğü bir takım var. Ancak Final Four'da Duke Wisconsin finalinden diğer tarafı Duke'e elenen Michigan State oluyor ve Duke buradan sonra gidiyor zaten. Okaforlu takım şampiyon oluyor.
Evet, Quinn Cook'un yani liderlik yaptığı Okafor gibi, Winslow gibi çok önemli NBA prospektlerinin olduğu ve bench'ten gelen Grayson Allen'ın falan da olduğu bayağı geniş ve iyi bir takım o Duke takımda.
Tyus Jones var mıydı bu takımda?
Evet, oyun kurucuları Tyus Jones'tu. Ya Tyus Jones'la Quinn beraber başlıyor diye hatırlıyorum.
Aynen. Çünkü şey diye bir yazı hatırlıyorum işte. Okafor'dan geriye kalan Düklülerin kariyeri Okafor'dan daha iyi oldu gibi böyle bir NBA kariyeri böyle bir şey vardı. Yazı dökümü vardı. Onu hatırlıyorum. Ne dersin MSU hakkında?
Ya Michigan State hakikaten bu sene bayağı keyifli bir basketbol takımı oluyor. Yani Denzel Valentine liderliğinde top Denzel Valentine eline veriyor Tom Izzo. Takımın de facto oyun kurucusu Denzel Valentine oluyor. Yanına Travis Trice gibi, sonra Tofaş'ta da oynayacak olan Travis Trice gibi özel bir skorer ekliyorlar. Brandon Dawson gibi hakikaten özel, çok özel bir kolej basketbol savunmacısı. Hem 4 hem 5 savunan, kısalara switch yapan falan manyak bir savunmacı hakikaten Brandon Dawson'ı. Öyle bir adam ekliyorlar. Yine bench'ten Bryn Forbes geliyor. Ki Bryn Forbes yani o sene yanlış hatırlamıyorsam düşük bir okuldan, Cleveland State gibi falan bir okuldan gelip takımın ana rotasyonuna yerleşiyor ve hakikaten bayağı iyi bir üçlük senesi geçiriyor. %40'ın üzerinde üçlük atıyor ve hani hakikaten bayağı sürpriz oluyor Bryn Forbes'ın oraya gelip bu Final Four takımında bu kadar rol alıyor olması. Yine takımın bir diğer kısası Tam Tam Junior. O da çok fazla sayı atmasa da hakikaten çok özel bir savunmacı. Takımın da yani her şeyi yapan, sahaya yürek koyan falan bir adam. Zaten Michigan State'deki 4 senelik kariyerinin 3'ünde ilk 5 oyun kurucusu oluyor. Son senesinde ilk 5 oyun kuruculuğunu Cassius Winston alıyor ondan ama hakikaten Michigan State için bayağı efsane diyebileceğimiz oyunculardan biri Tam Tam Nguyen. O da şu anda yanlış hatırlamıyorsam Phoenix Suns'ta asistan koçu oldu. Ya da şut kondisyonları falan gibi öyle bir rolü vardı yani. Basketbolcu olmak istemedi. Yine yani bench'ten gelen oyunculardan bahsedersek Matt Costello fena olmayan maçlar çıkarıyor Final Four'da ama hakikaten takımın lideri olarak Denzel Valentine'i söyleyebiliriz. O sene Denzel Valentine'in kendini bir kolej basketbolu süperstar olarak kanıtladığı sene. Ve o yani Michigan State takımında mesela şey diyorlar, Louisville diyorlar ki Louisville de ondan sonra o kadar şey olamıyor. İddialı olamıyor Mart turnuvalarında. Dördüncü seri başı Louisville diyorlar. Elite'de o Louisville takımında işte şey falan var. Terry Rozier'ın ve Montrezl Harrell'ın sürüklediği bir takım. Onları bayağı savunma döverek ediyorlar. Tam Tam Nguyen'i çok iyi savunuyor Terry Rozier'ı falan. Denzel Valentine de o maçı çok iyi oynuyor. 15 sayı 6 rebound 6 asist yapıyor. Bayağı clutch time da çok iyi oynuyor yani. Maçın her anını çok iyi oynuyor. Uzatmaya gidiyor falan maç. Ona rağmen 70 sayıyorlar sadece ki Louisville takımın bayağı potansiyelli bir hücum takımıydı. Yani cidden Tom Izzo'nun en özel koçluk senelerinden biri o.
Bu sezonun genel turnuvasına dair bir şey demek istedim. Sonuçta Duke ve Wisconsin State ki Kentucky'de o sezon yani o sezon geçen seneden geçen seneki hype'ın oluşması mümkün değil Zion'dan dolayısıyla ancak o sezon o Kentucky takımı Duke, Jahlil Okafor, Kaminsky'nin hikayesi Mart esnasında bir turnuvaya gözlerin çevrilmesi yaşanmıştı. Yani
Evet,
oldukça
evet.
Popüler bir turnuva olmuştu bu.
Özellikle hani Final Four'da o Kentucky takımı şey falan deniyordu. 3-4 tane NBA takımını altına alabilecek kadar iyi bir takım falan deniyordu. Sonra Wisconsin yendi yani bunları. O da hakikaten bayağı ilginç oldu. Geçen seneden, geçen yani 13-14 senesinin intikamını almış oldular. Ki 13-14 senesinde bahsetmiştik geçen podcast'te. Aaron Harrison'ın saçma sapan şutlar falan sokması ve bayağı hiç beklenmedik bir şekilde 8. sıradan gelen Kentucky takımının Wisconsin'i yarı final yenerek finale çıkması, sonra orada UConn'a yenilmesi falan konuşmuştuk. Bu hakikaten Wisconsin takımının intikamını alması, Kaminsky ve Decker gibi iki kolej basketbolu efsanesinin de kariyerlerinin görkemli bir kapanış oldu.
Evet. 2016'ya geçiyorum istersen.
Olur.
Yine bir tane daha 14. sıra upset'i var. SFA West Virginia'yı eliyor. Thomas Volkamp var bu takımda. Şimdi Jalgiris Kaunas oyuncusu. Bu maça 4 numara başlamış. Aslında biz yani Jalgiris'te ve Almanya Ligi'nde oynuyordu ondan önce yanlış hatırlamıyorsam değil mi?
Evet.
Yani fizikli bir iki combo bir top yönlendirici olarak biliyoruz onu. İşte West Virginia'da performans sıkıntıları var. Bu maç hakkında neler dersin?
Ya bu maç hakikaten Thomas Volkamp'ın şahsi şovu yani resmen. Başka hiç denecek bir şey yok bu maçla ilgili. West Virginia, yine hep bahsettiğimiz Press Virginia ekolü. Bir dolu combo guardları var. Devamlı tam sağdan pres yapıyorlar. İşte 3 tane kısa ve 3 tane 4 numara Nate'in Adrian'la falan sağda kalıyorlar. Öyle bir takım. Ve Stephen F. Austin de hakikaten çok kısa bir takım. Yani bahsettiğim gibi Thomas Volkamp 4 numara başlıyor. Bir tane 2 metre yakın falan bir uzunları var. TJ Holyfield isimli. O pivot başlıyor. Yani cidden bayağı bir de onlarda da bir dolu topu yere vuran, çembere giden hızlı combo guard var. Ama burada Thomas Volkamp hakikaten tam bir lider maçı oynuyor. Hem toplu hem topsuz çok rahat deniyor savunmayı. Ya yani her türlü savunmayı deniyorlar. Bir ara şeyi veriyorlar işte Javon Carter'ı veriyorlar. Onu geçiyor. Daha uzun oyunculara veriyorlar. Ne bileyim İsa Ahmet'i falan veriyorlar. Onlara karşı da hızını kullanarak topsuz katlarla falan etkili oluyor. Ya hakikaten ne tam sağ pres ne de Thomas Volkamp'a karşı denedikleri değişik savunmalar West Virginia'yı Thomas Volkamp'ın gazabından kurtaramıyor diyeyim. Çünkü hakikaten Thomas Volkamp maçı 33 sayı 9 rebound 4 asiste bitiriyor ki maç 70-56 biten bir maç. Bayağı temposuz bir maç. Yani bu maçla ilgili hakikaten söylenecek çok fazla bir şey yok. Muhtemelen Thomas Volkamp'ın bu performansı da kolej basketbolundaki en özel maturması performanslarından biridir. Ki o turnuvayla Thomas Volkamp ismini duyurdu. Ya tabii ondan önce de özel bir kolej basketbol oyuncusuydu. Stephen F. Austin okulunun yani en büyük efsanelerinden biriydi. Ama bu maçta kendini tüm ülke çapında duyurdu. Tüm Amerika'ya ismini duyurdu ve yani West Virginia gibi bayağı dengeli bir takımı mahvetti tek başına. Bu West Virginia maçı ile ilgili West Virginia'ya ilgili şunları söylemek istiyorum. West Virginia'da Devin Williams inanılmaz kötü bir maç çıkarıyor. Yani hakikaten öyle böyle değil. Normalde domine etmesi gerekiyor Devin Williams'ın bu bahsettiğim kısa boylu Stephen F. Austin potu altını. Hiçbir şey sokamıyor. İşte yardım getiriyorlar. Berbat ikili sıkıştırma pasları veriyor. Devamlı top kaybı yapıyor. 5 top kaybı ile bitiriyor maçı. 14 sağ içi isabetle bitiriyor. Çift tane çıkamıyor. Hakikaten Devin Williams yani çok kötü bir maç çıkarıyor. Ki bu maçtan sonra profesyonel olup Avustralya Ligi'ne falan gidiyor yani. Hakikaten kolej basketbolunu da bırakıyor maçtan sonra. Ya sonra adamın o Avustralya Ligi'nde hiçbir şekilde süre alamayan 3. uzundan Tofaş'ta 20 sayı ortalama tutturan bir skora ezmesi bayağı ilginç bir durum ama bu maç hakikaten çok kötü oynuyor. Onun haricinde de bench'ten gelen kısaları yine Tofaş'ta Tarık Filip olsun, şu anda Almanya'da oynayan Tevin Myers olsun. Bunlardan hiç katkı alamıyorlar. Tarık Filip hakikaten çok kötü maç çıkarıyor. Ki ben o maça kadar Tarık Filip'i bayağı severdim. Avrupa'da basketbolunda iş yapar bu adam falan diyordum. Bu maçta biraz soğumuştum Tarık Filip'ten izlediğimde. Yani hakikaten takımın lideri Javon Carter da hiç istediklerini yapamayan çocuğunda West Virginia bayağı sıkışıyor. Her topu Devin Williams'e indirmeye çalışıyorlar. O da bahsettiğim gibi korkunç maç çıkarıyor. Takımda ayakta kalan ve iyi performans gösteren tek oyuncu belki de Jason Page. O da yine bu West Virginia'lı combo guard ekolünden gelen bir adam. Hızlı İngiliz pasaportu da olan böyle devamlı çembere gitmeye çalışan falan bir arkadaş. O fena iş çıkarmıyor. Onun haricinde hakikaten yani West Virginia'da süre alan ne kadar adam varsa performansın çok altında kalıyor. Normal performansın çok altında kalıyor.
Tamam. Yani aslında West Virginia'yı biz işte geçen sene Javon Carter draft edilene kadar böyle istikrarıyla falan bilirdik ama işte Thomas Volkamp'ta cidden cidden çok iyi basketbolcu ya, yani Thomas Volkamp'ın üstüne diyecek bir şey yok. Bir
Ya
sonraki
bu
hapse tamam.
dur bu Stephen F. Austin takımı sonra şeye gidiyor. Kim meşhur? Notre Dame'le eşleşiyorlar. Bayağı iyi bir maç oluyor orada. Ve Stephen F. Austin bir sayıyla yeniliyor. Hakikaten o Notre Dame takımında Demetrius Jackson'ın sürüklediği bir takım. Ve takımın potu altı hakikaten kuvvetli yani. Zeka Gust var. Bonzi Carlson bench'ten geliyor. İşte takımın kanatları iyi. Matt Farrell ve Vijay Beach'in başlıyor Demetrius Jackson'ın yanında. Bench'ten Steve Vasturya falan filan geliyor. Yani cidden iyi bir takım bu. Ona karşı da inanılmaz iyi mücadele ediyorlar. Yine Thomas Volkamp çok iyi maç çıkarıyor. Ama Thomas Volkamp maç sonunda çok fazla hata yapıyor. Bayağı kötü tercihler yapıyor ve maçı yani kazanma şansı ellerine gelmişken kaybediyorlar. Burada son topla yanlış hatırlamıyorsam biri şutu kaçırıyor. Zeka Gus reboundu alıyor, tamamlayamıyor. Sonra bench'ten gelen beyaz kanat oyuncusu Rex Plufker tipliyor sonra topu. Bir saniye kala maçı kazandırıyor. Ya hakikaten o maçı da bayağı kazanma noktasına getirmişti Steph Wolfson, ama yani bir yerde de kaliteleri ve kısaların hani tercih hataları falan maçın galibi belirledi diyebiliriz.
Ya ki o şey Notre Dame takımı sayın o Demetrius Jackson draft edildi. Boston Celtics bir sene oynattı sonra serbest bıraktı. Şu an 2 senedir Philadelphia'da G League'de 10 günlük kontratlarla işte two way kontratlarla NBA havuzunda o çok geniş havuzda kendine yer bulabiliyor. Zegagust işte yani Euroleague oynadı işte Galatasaray'da oynuyor işte kamp kadrolarından kontrat bulabilen yani şeyle kıyasladığımız zaman SF ile kıyasladığımız zaman profesyonel kariyerleri olarak da çok daha şey önde birkaç tane oyuncusu bulunan bir takım Notre
Ya
Dame.
ki o takım
Tamam sen geçiyorum şeye bir
sonra
diğerine.
Notre Dame takımı Wisconsin'i falan deniyor yani. Yine şeyin Demetrius Jackson'ın inanılmaz performansı var o maçta da. Yani bayağı derin bir takım. Sonra Elite 8'de North Carolina bunları tokatlıyor, ama yani ne olursa olsun bayağı keyifli ve izlemesi güzel bir takımdı o Notre Dame takımının Demetrius Jackson'ın liderliğinde. Ha, Demetrius Jackson sonra pek vaat ettiği şeyleri gerçekleştiremedi. NBA'de hem şutu büyük bir defo olarak kaldı, hem de fiziksel olarak çok büyük bir gardı olmadığı için savunmadaki dominasyonunu falan devam ettiremedi NBA'de, ama yine de yani çok güzel bir kolej basketbolu gardıydı. Ben hala düşünüyorum ki Avrupa basketboluna gelse Euroleague seviyesinde falan kendine yer bulabilecek bir adam. Bu sene mesela Tofaş'ın ilgisi vardiya haber çıkmıştı. Sonra da Philadelphia'dan mı Lakers'tan mı ne kontrat buldu bir yerden NBA'de.
Lakers'tan.
Yani Lakers'tan kontrat bulduk, NBA'de kaldı yine.
Evet. Sesim geliyor değil mi sana şey
Yok
şekilde?
yok yok, hiç sıkıntı yok.
Ah tamam. Şimdi şeye geçiyorum. Bir sonraki upset'e. Middle Tennessee State Michigan State'e eliyor. Ki Michigan State bir önceki senenin sürpriz Final Four'u. Denzel Valentine'ın son senesi. Bundan sonra draft'a girdi. Ve ilk turda patlıyorlar. İşte Middle Tennessee State'te profesyonel kariyerleri fena olmayan birkaç oyuncu var. Bu Michigan State tarihinin muhtemelen en büyük hayal kırıklıklarından biri olarak kalıyor.
Ya bu sen biraz az söyledin, bu Middle Tennessee takımının hakikaten inanılmaz bir oyuncu derinliği var şimdi baktığın zaman. Ya ilk 5 şöyle: Giddy Potts, Perrin Buford, Darnell Harris, Reggie Upshaw, bir de kanat oyuncuları var. Jagan Raymond diyor. O pek bir şey olmuyor, ama onun haricindeki 4 oyuncu hakikaten Avrupa basketbolunda kendini yer bulan. Özellikle Reggie Upshaw ve Perrin Buford bayağı dominant Avrupa basketbol oyuncularına dönüşen. Hakikaten çok ciddi iyi bir kadro bu Middle Tennessee kadrosu. 5 tane şutörle sahada kalabiliyorlar. İki uzunları Reggie Upshaw da, Darnell Harris de iyi üçlükçüler. Bunun ekmeğini devamlı yiyorlar. Özellikle Michigan State'te Matt Costello bu sene ilk 5'e yerleşiyor. Ama Matt Costello pick and roll olmasa da pek tepeye çıkmayı tercih etmeyen bir adam olduğu için devamlı hem Reggie Upshaw hem Darnell Harris tepeye çıkıp üçlük atıp bunu cezalandırıyor. Gidipot maçı çok büyük oynuyor ki. Gidipot sonra hakikaten bu Middle Tennessee'nin kolej basketbolu arenasındaki çıkışında çok büyük rol oynayacak bir oyuncu olacak. Burada da sophomore senesi. Ama yine de çok özel bir üçlükçü, çok özel bir skorer, çok özel bir combo guard skorer hakikaten. Ve yani bu takım hakikaten bayağı şok ediyor Michigan State'i, ki mesela benim o seneki şampiyonluk favorim Michigan State'ti. Denzel Valentine'lı, Bryn Forbes'lu, Matt Costello'lu, yine bir NBA prospekti olan Deontay Davis'li bir takımda o Michigan State takımı, ama hakikaten savunmada mahvoldular o maçta. Yani ve ne Bryn Forbes ne de Denzel Valentine kendinden beklenen o senior oyuncu katkısını o maçta veremedi. Özellikle Bryn Forbes'un kaçırdığı çok fazla önemli üçlük var maçın son anlarında. Yani Bryn Forbes kalitesinde bir adamın onları sokması lazımdı. Bomba şutları falan kaçırdı hep maçın son çeyreğinde. Onlar yani baktığın zaman onda 4.5 atmış şimdi. Scoreboard'u açtım bakıyorum, ama ya benim aklımda Bryn Forbes'u kaçırdı. Bomba uçuklarla kalmış bir maç.
Bundan sonraki takım upsetine geçeyim, takım sürprizine geçeyim mi?
İyi olur, zaten Syracuse'dan
Evet.
bahsedeceğiz.
Evet,
Zaten
Syracuse'dan bahsedeceğiz.
Syracuse bu Middle Tennessee'yi eliyor zaten sonraki tur. Bahsedebiliriz
Ha.
bence.
Evet. Syracuse 10. sıradan girip playoff yapıyor, Final Four yapıyor. Ama şimdi biraz şimdi kadroya bakıyorum. Bu kadroda bir şey yok yani. Hatta bu Rakim Christmas'ın olduğu sene de değil galiba.
Yok değil.
Yani Syracuse'u hep biliriz, böyle kusturucu bir alan savunması, yap yap yap yap yap yap, izleyeni sıkar, oynayanı sıkar. Ve anladığım kadarıyla öyle bir şekilde kötü, en azından kendisi kadar organize olmayan rakipleri eleye eleye Final Four'a kalıyorlar. Ancak Final Four'da bir şey olmuyor anladığım kadarıyla.
Final Four'da evet North Carolina çok fena yapıyor. Yani o zon savunma Marcus Page üçlükleri 8 metreden atıyor. 8 metreden üçlük atması izin veriyor Syracuse olan savunmasını. Marcus Page 8 metreden üçlük atarak eliyor yani o sene Syracuse'u. Bayağı 20 farka gidiyor o yarı final maçı.
Yani Syracuse o kadroya baktığımız zaman bakıyorum şimdi, Malachi Richardson en kulağa yakın gelen oyuncu. Gbenje Nijeryalı oyuncu, o da NBA arası kaldı. NBA'den kontrat alıp çok kadro yapamayan bir oyuncu. Tyler Lydon'dan bir şey olmuş muydu?
O da NBA oyuncusu hala da. Olmadı.
Ha,
Ben daha ayrıntılı olarak bahsederiz bu takımdan da. Ya bu takımın buraya çıkmasının temel sebebi Malachi Richardson'ın hakikaten çok, çok saçma sapan maçları oynamış olması. Bir dakika yani fikstürü çok kolaydı. Yani fikstürü demeyeyim de yolları çok kolaydı. Ya elitler takımlar işte ilk turda kim aldıklarını hatırlamıyorum ama ikinci turda şey elediler işte Middle Tennessee'yi elediler. Sana bahsettiğim gibi daha demin. Sonrasında 11. sıradan mı gelen yani kendilerine daha düşük seed'de gelen Gonzaga'yı elediler ki o Gonzaga takımı muhtemelen tarihin en kötü Gonzaga'larından biriydi. Sadece iki tane iyi basketbolcusu vardı. Kyle Wiltshire ve Domantas Sabonis. Gerisi bayağı kötü oyuncular. Kısaları falan hiç yani hiç iş yoktu. O takımı elediler. Ve sonra yani bu Virginia maçı bayağı şey bir maç. Özel bir maç. O maçtan biraz daha fazla bahsetmemiz lazım. O Virginia takımı hakikaten çok dengeli bir takım. Ya benim ikinci favorim de şeydi. Michigan State'den sonra bu Virginia takımıydı. Ki zaten birinci seri başı olarak şeye girdiler. Turnuvaya girdiler. Takımın en iyi oyuncusu ve lideri Malcolm Brogdon. Takımın en iyi ikinci oyuncusu Anthony Gill. Takımın en iyi üçüncü oyuncusu London Perantes. Takımın en iyi dördüncü oyuncusu bench'ten gelen Mike Toby falan. Öyle bir derin bir takım ki ben, daha bu takımdan Merrill Shayok olsun, Devon Hall olsun, Isaiah Wilkins olsun, yine bench'ten gelen Darius Thompson olsun ki Darius Thompson geçen sene Hollanda Ligi'nde sayı kralı oldu. 20 sayı ortalama tutturdu. Ondan sonra birincisiye transfer yaptı. Biraz. O da özel bir oyuncu gerçekten. Böyle oyuncuların bench'ten geldiği çok derin bir takımdı. Ve takımın lideri de yine bahsettiğim gibi o sene kolej basketbolundaki en iyi oyuncu olan Malcolm Brogdon'du. Ve maça hakikaten iyi üçlük sokarak başladılar. London Perantez işte 5 tane falan düşük isabeti buldu o maçın ilk yarısında. Ve yani Syracuse'u bayağı rölantide bir şekilde ilk devrede 15 farkı bularak kazanacaklar gibi duruyordu yani ilk devrenin sonunda. İkinci devrede o üçlükler girmemeye başladı. Özellikle Malcolm Brogdon hiçbir şey sokamamaya başladı o Syracuse zoruna karşı. Uzak üçlükleri verdi Syracuse. Ne Brogdon sokabildi, ne Devon Hall sokabildi, ne bench'ten gelen başka oyunculardan şut katkısı alabilirler. Öyle olunca da bir şekilde Syracuse maçı ortaya getirdi. Ki bu ortaya getirmede aslan payı Malachi Richardson'ın hakikaten çok özel bir izolasyon skoreri gibi oynadı o maçı. Maçın sonunda Brogdon'un üzerine attığı bir turnike var. Hakikaten Brogdon'un yapabileceği en iyi savunmayı yapıyor. Adam bir şekilde topu potanın yakınına götürüp savuruyor ve giriyor falan. Yani hakikaten saçma sapan işler yaparak Malachi Richardson maçı ortaya getiriyor. Ve takımın hani lideri Michael Gbenije de o maçı bayağı iyi oynuyor. Kim Michael Gbenije o takımın yine de facto oyun kurucusuyla Denzel Valentine'a benzer bir rolü vardı. O da o maçta Malachi Richardson'a iyi beslemeler yapıyor, iyi paslar veriyor. Savunmada Malcolm Brogdon'u zaman zaman çok iyi savunuyor. Ve bir şekilde sürekli uzaklanan maçı kazanıyor. Yani bu maçın nasıl sürekli döndüğünü ben hala anlamıyorum. Maçın şeyi kaydı benim bilgisayarımda var hala tutuyorum silmedim. Çünkü çok tuhaf maç gerçekten. Yani Malachi Richardson muhtemelen böyle bir maçı bir daha kariyeri boyunca oynamadı. Zira Malachi Richardson böyle bir maç oynamış olsa kariyeri boyunca yani şu anda İsrail Ligi'nde oynuyor olmazdı. Hapoel Holland'da olmazdı. NBA'de bir takımda olurdu. Tamam bu maçın hype'ıyla kendi bir şekilde ilk turda yer buluyor. Ve Charlotte tarafından draft ediliyor yanlış hatırlamıyorsam. Ya Charlotte'du ya da
Sacramento
Sacramento'ydu
olabilir.
galiba değil mi? Sacramento'ydu evet.
Evet.
Sacramento tarafından draft ediliyor ve hiç süre bulamıyor yani adam. 2 sene, 3 sene NBA'de kalıyor. Sonra işte bu sene İsrail Ligi'ne geldi. Gubinje yine bu turnuva sonrası draft edildi. Ama o da NBA oyuncusu olamadı. Şu anda Almanya Ligi'nde NBC takımıyla bayağı iyi bir sezon geçiriyor. Muhtemelen seneye iyi bir transfer yapacak. Yani gerçekten iyi bir basketbolcu Marko Gubinje. Bu arada onun hakkını yemeyelim. NBA'de olmadı çünkü birincisi NBA üçlüğünden iyi çıkış sokamadı. İkincisi de o kadar atletik bir oyuncu değildi. Ama Avrupa basketbolu için çok değerli bir kanat oyuncusu gerçekten. Seneye Euro Cup yapması çok şaşırırım ben Gubinje. Ve bir de takımın 3-4'ü Trevor Cooney vardı. Beyaz kısa voleybol falan bir adam. O da Baskonya yaptı ilk senesinde. Euroleague'e geldi adam cidden. Bayağı şaşırtıcı bir şekilde. Yürekli tutunamadı da. Baskonya'nınki o sene bayağı sakatlığı falan vardı. O yüzden kısa bir kontrat yapmışlardı. Sonra orada tutunamadı. Oradan Almanya Ligi'ne, oradan İspanya 2. Ligi'ne kadar düştü adam. Şu anda nerede oynuyor bilmiyorum. Ama cidden ona hiçbir şey olmadı yani profesyonel kariyerinde. Gümleşe ve Malakay açısından
Tyler
farklı.
Lydon'dan bahsettin mi?
Aynen Tyler Lydon da o sene mi drafta girdi? Bir sonraki sene mi hatırlamıyorum. O da bench'ten gelen şeydi. Şutördüm.
Ya
Yanlış.
Tyler Lydon'u şöyle anlatmak lazım. Tyler Lydon 2017 draftından girdi.
Aynen o sene girmedi Tyler'ın ama o da o maçı bayağı iyi oynamıştı. 3 tane 3'lük isabeti vardı yanlış hatırlamıyorsam ikinci yarıda.
Şöyle Tyler Lydon'u Utah Jazz seçti. Ancak Denver Nuggets 13. sıra pickini Tyler Lydon hakkı ve Trey Lyles karşılığında takasladı. O 13. sıra seçimi Donovan Mitchell. Denver Donovan Mitchell'ı Tyler Lydon ve Trey Lyles için takasladı. Tyler Lydon NBA'de toplam 100 dakika oynamadan bu yıl serbest bırakıldı Denver tarafından. Yine o takasın diğer bir parçası Trey Lyles da işte çok o rotasyonda kendine yer bulamayıp bu sene San Antonio'ya gitti. San Antonio'da dün iyi başladı ancak yani Denver kariyerinde çok yani zaten Plumlee ile Millsap geldikten sonra hiç kendine rotasyonda yer açamadı. Ki geldiği takımda Nurkiç de vardı. Ve yani Trey Lydon'un kariyerinin başlangıcı daha henüz 23 yaşında. Yani Avrupa'da belki iyi bir kariyeri olabilir ancak kariyeri bir takas rezaletinin ana parçalarından biri olarak başlamış oldu bundan sonra.
Ya evet bu Tarlaydın'ın ben draftlıktan gitmesine çok şaşırmıştım. Ondan daha çok şaşırdım. Tek draft seçimler herhalde ondan bir önceki sene draft olan benzer bir oyuncu tipinde olan Henry Ellison'ın yine ilk turdan draft olunmasıydı. O da çok saçma bir seçimdi. O da yine NBA oyuncusu olamadı zaten. Ya ben Tarlaydın'ın üçlük atmak için herhangi bir meziyet yoktu kolejde. Ya üçlük atıyordu Syracuse savunması, Syracuse hücumunda. Yani Allah var iyi bir şutu, bileği sağlamdı. Başka bir şey yapmıyordum hakikaten adam yani şimdi baktığınız zaman. Nasıl NBA tarafından draft edildi, neden draft edildi hiç anlamıyorum ama bir dakika yani Syracuse takımının şöyle bir durum var ki bu takım hakikaten 40 dakika boyunca zone savunma yaptığı için genelde buradan çıkan basketbolcular profesyonel dünyada o pick and roll savunmasını falan ortasına atıldıkları zaman bu kadar iyi oyuncular olmuyorlar. Yani biraz Syracuse savunması oyuncuları koruyor diyelim. Yani hakikaten Syracuse'da oynayıp ve sonra profesyonel dünyaya geçtiği zaman bu adam da bu kadar iyiymiş de kolejde niye bu kadar kötü gözüktü dediğimiz pek fazla oyuncu yok. Genelde tam tersini söylüyoruz. İşte Malakai Richardson örneğinde olduğu gibi ya da Rakim Christmas örneğinde olduğu gibi genelde
Aynen.
tam tersi oluyor oyuncular.
Yani Rakim Christmas undersized bir 5 numarayken NBA draftından seçildi Cleveland tarafından falan ve yani 50-60'tan falan da gitmedi. İyi bir seçimdi. Rakim Christmas yeteneği için. Yani şu an 33 diye hatırlıyorum. İnternet kopmasın diye bir arama yapmayacağım ama bayağı ikinci turun başından diye hatırlıyorum. Rakim Christmas. NBA'de olmadı. Indiana gezdi. Olmadı. Galatasaray'a geldi. Yani Erman Kunter alan savunmasını da ortaya koyacağım diye aldı. Yani keşke koymasaydı yani. Zaten sezonun ortasında gitti. Avustralya Ligi'nde bir şey oldu mu Rakim Christmas'tan? Sen daha çok izlemişsindir orada.
Yok şu an Orman Spor'da işte.
Yani bu Syracuse'dan Carmelo Anthony'den beri böyle adam akıllı etki yaratan çok bir oyun çıktı mı yani?
Yok çıkmadı. Mesela yine patlayan oyunculardan biri de Chris McCullough. O da 2015'te falan girmişti diye. Bayağı hype'le girmiştim. Brooklyn'de falan oynamıştı. Şu anda Çin Ligi'nde, Filipinler Ligi'nde falan oynuyor.
Yani
Kore Ligi'ne.
bu
Ya biz
Syracuse
Yani lanetli bir okul gibi hakikaten Syracuse. Hatırlıyor
Bir de
ya, sen söyle.
bu Syracuse New York'un biraz dışında bir yer değil mi?
Evet. Öyle oldu.
Yani biraz da New Yorker oyuncuları topluyorlar oradan. Mesela işte şu an Trey Lydon'a bakıyorum. Adam hakikaten şeymiş. New Yorker'mış yani. New Yorkluymuş. Biraz onların da hype'ı toplanıyor sanki üstlerinde.
Evet yani belki hani Syracuse'dan çıkıp en azından bir NBA kariyeri olan oyunculardan bahsetmek gerekirse Dion Waiters falan filan var. Hani onun haricinde benim aklıma çok isim gelmiyor. Genelde hep potansiyeline ulaşamayan yani sonra Avrupa'ya falan düşen oyuncular geliyor aklıma. İşte Chris Joseph mesela, o da draft edilmişti galiba. Kötü bir Avrupa kariyeri oldu sonra. Yine Boston draft etmişti Chris Joseph'ı. Şu an Fransa 2. liginde, daha 30 yaşındayken Fransa 2. liginden uçtu adam. Hakikaten Syracuse'dan oyuncu almamak lazım diyebilir miyiz?
Tabii, kesinlikle.
Alan uzak duralım. Bu arada Syracuse bu sene Alan Thomas'ı yapmayacakmış.
Ay, gülesim tuttu. Hastalıkla karışık öksürdüm mikrofona. Dinleyiciler kusura bakmasın. Ya inşallah yani biz de yani birkaç maçı sırf Syracuse'u gördük diye kapatmayız en azından şeyde takvime bakarken. Neyse. 2016'da konuşacağımız başka bir şey yok. 2016
Ben
şampiyonu
size
kim oldu?
şeyi konuşalım. Hani Final Four'u konuşalım.
Aynen.
Abi
Buyur.
ya bu şey sen final maçını hatırlıyor musun? Villanova Duke maçı.
Ha evet. Şu
Ya
aa
bayağı
dur.
önemli bir maç.
Villanova North Carolina ile karıştırdım ben.
Villanova
Josh
North
Hart'ın
Carolina.
iyi oynadığı maç mı?
Aynen, Villanova North Carolina finali. Josh Hart'lı, Ryan Alcindiakono'lu falan takım Chris Jenkins'in son saniye üçlüğüyle kazanıyorlar.
Evet.
Ya Chris Jenkins o son saniye üçlü de hakikaten bayağı özel bir üçlük. Ki ondan sonra bir daha pek adını duymadık
O
basketbol
maçın
hayatında.
hikayesinden biri de o üçlükten hemen önce North Carolina çok saçma bir üçlük sokup skoru
Evet.
eşitliyor.
Marcus Page.
Şey Michael Jordan direkt kamera Michael Jordan'ı kesiyor böyle elleri havada bir şekilde. North Carolina mezunu Michael Jordan ki gitti şeyde Carolina'da NBA franchise'ı kurdu saçma sapan. O üçlükten sonra hemen tarihin en iyi basketbol oyuncusuna çekince şey kamera hani sanki North Carolina o maçı artık uzayacak da götürecek gibi duruyor. Ancak Chris Jenkins üçlüğün bayağı gerisinden çizilmiş yani çizilmek yani çizilmiş bir set ancak biraz hani rakip savunamasın diye çizilmiş bir şey. Takımın çok iyi şütörleri varken Josh Hart gibi, Alcidiacono gibi çok yani çok elit bir şütör olması diye bir şütör varken ona çiziliyor set ve ondan sonraki sevinç zaten o şeyin ortamı cidden hakikaten izlemeyen varsa bu maçı bir dakikalık klipleri falan bile dönüyor Instagram'da hala. Yani bu maçı illa bir yerden bulun özetine performanslarına bakın derim.
Ya
Ekleyeceğim bir şey var mı o sezonun başka şeyine dair?
bir de şöyle bir şey diyeceğim. Bu kolej basketbolunda bir şekilde sorumluluk almış, büyük oyuncu olmuş. Yani öyle bir şekilde iz bırakmış oyuncular genelde profesyonel kariyerlerinde daha fazla iş yapma, yani daha fazla güvenilir oluyor en azından clutch time'ler falan. Mesela Marcus Page geçen sene Partizan'da oyun kurucu olarak başladı sezona. Hiç verim vermedi. Sonra Trinkieri geldi koç olarak. Gitti Renfro'yu aldı oyun kurucu olarak. Marcus Page 2 numaraya çekti. Adam Sırbistan Ligi finallerinde Kızılyıldız'a karşı tek başına maç alıyordu. Ya hakikaten bayağı toparladı sezon ikinci yarısında ve clutch time'da hakikaten çok güvenilir bir oyuncu oldum. Yine hani Aaron Harrison benzer bir şekilde Galatasaray'da iyi bir clutch time oyuncusu oldu. Böyle olunca bu tip kolej basketbolunda sorumluluk almış, bir şekilde Mart turnuvalarında kendine isim yapmış oyuncular bence profesyonel basketbolda daha fazla başarılı olma şansına sahip oluyor.
Öyleyse bundan sonra gözümüz Sacramento draftisi Kaygay'da. Yani NBA'de çok tutulması bence mümkün değil ancak o da son senenin en büyük hikayelerinden biri. Şampiyon Virginia'da elleri titremeden oynadı
Evet.
tüm clutch time'ı.
Ya ben bu arada bunu genel olarak Avrupa basketbolu için söyledim. Çünkü hani NBA'de genel olarak NBA Star oldu dediğimiz
Ha,
oyuncu
tabii.
şey olduğu için daha genç bir şekilde yani 19 yaşında kolej basketbol oynayıp hemen NBA'ye girdikleri için yani bu tip anlara daha az sahip oluyorlar. Yani bak o zaman bunun şey takımında Villanova takımından 2,5 tane NBA oyuncu çıktı. Archie Diakono çıktı. Brunson çıktı, Hart çıktı. Başka, abi de
Evet.
Bridges, Bench'ten geliyordu Bridges. Bayağı esasında NBA oyuncusu çıkarmış o takım hiç beklenmedik bir şekilde. Yani Archidiakono bir İtalya takımıyla imzaladı Caserta diye 2017 yazında. Sonra takım kapandı abi. Battığı için yani düşürüldü. Archidiakono serbest kaldı. NBA kontratı buldu orada Chicago'dan mı bir yerden two way kontrat buldu. NBA'de kaldı sonra NBA oyuncusu oldu oradan. Yani ilginç hikaye hakikaten. Hani Jaşar zaten bir NBA prospekti olarak o turnuvanın takımında vardı. O da yani beklentilerini çok da bir şekilde değişiklik yapmadan beklentilerde bir NBA oyuncusu olarak kariyerini sürdürüyor şu anda. Mikal Bridges bench'ten gelen bir adamdı. Sonraki senelerde rolü arttı biraz daha. Başka kim var o takımda NBA oyuncusu olarak dediğimiz ya? Bu kadar mıydı? Ha,
Jalen
Brunson vardı.
Brunson.
Brunson da freshman guardiydi o takımın. De biraz daha Archidiakono'nun yardımcılığını yapıyordu. Zaman zaman bench'ten falan da getiriyorlardı. Sezonun sonuna doğru ilk beşe yerleşmişti yanlış hatırlamıyorsam. Jalen Brunson da yani biraz daha yardımcı guard gibiydi o takımda. Sonrasında rolü arttı. Onun da işte 2018 şampiyonunda asıl ismini yaptı. Ama hakikaten bayağı derin bir takım baktığınız zaman. Takımın 6. adamı Phil Wood çok iyi bir turnuva geçirmişti. O sene iki final maçında 20 sayı attı. Ondan sonra sakatlıklar nedeniyle pek etkili bir kolej kariyerine sahip olamadı bu maçtan sonra ama şu anda yanlış hatırlamıyorsam Washington'ın G League kadrosunda muhtemelen oralarda biraz istatistik yaparak Avrupa'ya gelir seneye. Ama cidden çok derin bir kadro yani şimdi bakıyorum işte pivotları Okeffo çok iyi bir NBA prospekti olması da iyi bir kolej basketbol pivotuydu. Yedeği Darrell Reynolds bayağı iyi bir savunmacıydı falan. Yani bu takımın hakikaten şampiyon olacağı da hiç şaşırtıcı değil ki. Ki onun North Carolina takımı da bayağı iyi bir takımdı baktığınız zaman. Bryce Johnson hakikaten şey gibi LaMarcus Aldridge falan gibi durdurulamayan bir 4,5 numaraydı. Hiç kimse savunamıyordu. Adam topu yere vuruyor, orta mesafe atıyor. Çok iyi faul sokuyor. İyi bir reboundçu. Yani hakikaten tam durdurulamaz bir güç 4 numaradan. Takımın kısaları Marcus Page, Joel Berry inanılmaz bir sezon geçirmişti ikisi de. Joel Berry'nin yine finalde çok büyük oyununu hatırlıyorum. Bench'ten şey falan geliyor. Theo Pinson falan geliyordu. O North Carolina takımda bayağı iyi bir takımdı ki o final maçı da gerçekten kaliteli bir basketbol oynanmıştı. Yani onu da eklemek lazım daha yani. Mesela Kemba Walker'ın şampiyon olduğu sene final maçı 53-41 bitmiş abi. Bu maç hakikaten biraz daha basketbola benzeyen bir şeyler oynanıyordu sahada. Onu net bir şekilde hatırlıyorum yani. Çok keyifli bir maçtı. İki tane iyi takımın oynadığı.
Ya Mark Kedilerin ilk sezonunda o Villanova'nın şampiyon olduğu sezona denk gelmişti. Ve biz o sezon hakikaten Villanova basketbolunun işte NCAA'den nasıl NCAA seviyesinin üstünde, vasat NCAA seviyesinin üstünde olduğu, nasıl modern basketbola daha yakın olduğunu orada ballandıra ballandıra, tabii Arda Namlı'nın da katılımlarıyla özlüyoruz buradan. Onu da ilk sezon deyince aklıma geldi. Ballandıra ballandıra anlatmıştık o sezon turnuva boyunca. Ve işte bir sonraki işte Jalen Brunson, DiVincenzo nüvesinin NBA olmasıyla beraber şu an Villanova şampiyonluk adaylarından biri olmasa da işte 3 senede 2 kez şampiyon olan bir nüve. Bundan sonraki işte 2010'ların ikinci yarısında da en büyük damga vuran takımlardan, belki en büyük damga vuran takım, iki şampiyonlukla beraber Villanova.
Ya bu numaraya ilgili eklemek istediğim bir şey var. Bir upset'i biraz atlık yani yarım upset gibi 5-12 eşleşmesinden Yale Baylor elemiştim. O Baylor takımında Taurean Prince ki o Baylor takımı yine bahsettiğim gibi çok fizikli bir takımdı. Taurean Prince ile Jonathan Motley ile falan filan yine benzer bir takımdı. Yine ilk turda elenmişlerdi. Sonra maç sonunda Taurean Prince basın toplantısına katıldığında bir basın mensubu şey diye sordu. İşte siz bu kadar fizikli takımlısınız ama reboundlarda Yale sizi yenmiş nasıl oldu bu diye. Torian Prince de şey diye cevap vermişti. Top potadan sektiği zaman topu iki elle havada alıyorsun, yere iniyorsun, bu rebound oluyor falan gibi bir cevap vermişti. O da baya komik bir cevaptı hakikaten yani şimdi.
Ya bir Nigel Hayes'in basın toplantısında mikrofon açık olduğunu unutması, bir de bu cevap, yani NCAA basın toplantıları en viral olan iki video. Yani şey olmadan, Taurean Prince NBA olmadan bu video NBA oldu neredeyse. Yani hakikaten basın mensubuna bu ne soruyor diye bakıp, İşte adamlar zıpladılar, aldılar, kardeşim ne var bunda diye cevap verdi Teron Prince.
Ya o Yale takımının lideri Makai Mason'da o maçta 30 sayı atmıştı. Sonra Makai Mason Kore basketbolunun son senesinde transfer oyuncu olarak Baylor'da oynadı. Bu da ilginç bir detay.
Tamamdır. Bakıyorum şimdi yine 50 dakikayı yapmışız. Maşallah hakikaten. Toplam 3 saat bir podcast olacak. Biz tek podcast yapmayı planlıyorduk. Bunu 2017'ye geçiyorum. Takım sürprizi var ilk başta. Xavier Elite yapıyor. Ki o sezonun favori takımlarından Mark Cannon'in Arizona'sını Sweet 16'sinde eğiliyorlar. Ne dersin Xavier o sezonki performansı
Ya o
hakkında?
Xavier önce şey eliyor. Son 32 turunda Florida State eliyor ki o Florida State takımı bayağı iyi bir takım. Takımın en iyi iki oyuncusu Dwayne Bacon ve Jonathan Isaac. İki tane NBA oyuncusu. Bu ikisi üzerine dönen bir takım. Yine iyi bir oyun kurucuları var. Xavier Leighton Mains. Pivotları Kızıl Yıldızlı Michael Ojo falan. Cidden iyi bir takım. Ve bayağı döve döve gidiyorlar ACC konferansında. Sonra bu maçta hakikaten de Trevon Bluett hem Jonathan Isaac'i hem Terrence Mann'i iki tane iyi kanat savunmacısını tek başına mahvederek 30 sayı atıyor ve bu maçı Xavier 25 farkla kazanıyor. Yani hakikaten hiç beklenmedik bir zafer oluyor yani bu kadar farkla kazanmalar özellikle. Ve o Xavier takımı kendini bir sonraki tura atıyor. Bir sonraki turda rakipleri Arizona oluyor ki ben o sene Arizona'yı tutuyordum. Çünkü Arizona'da Kadeem Allen vardı. Ben Kadeem Allen'ı çok seviyordum. Hala da en sevdiğim kolej basketbol oyuncularından birisi. Kadeem Allen var işte, Rollie Hawkins var. Pota altı ikilisi çok kuvvetli. Duşan Ristić ve Lauri Markkanen. Yine takımın ilk beşini tamamlayan oyuncu şu an New York Knicks'te oynayan Alonzo Trier. Ki Trier o senenin yarısını ilk bir cezalı olduğu için kaçırmıştı. Dopingle ilgili bir ceza almıştı. O yüzden kaçırmıştı. Sonrasında sezonun yani ikinci yarısında ilk beşe yerleşmişti. Öyle bir takım ve hakikaten iyi başlıyorlar. Yani bayağı kazanacak gibi başlıyorlar. Ama maçın sonuna doğru hakikaten burada Blue ve JP Mercura ikilisini övmek lazım Xavier'ın. İkisi de kolej basketboluna çok iz bırakmış. Çok özel iki tane kolej basketbol oyuncusu ve çok özel iki tane lider. İkisi de bu maç çok büyük oynuyor ve maç sonunda hakikaten Arizona'yı mahvediyorlar bu iki oyuncu. Arizona maç sonunda o kadar kötü tercih hataları yapıyor ki. Trier maçı iyi başladıktan sonra maçın sonunda işi tamamen birebire döküyor. Ve hiçbir şekilde sayı üretemiyor. Çünkü hem JP McCurry hem Malcolm Bernard ilk 5'in iki tane kanadı Xavier'da. Bunlar çok iyi savunmacılar. İkisi de Trier'i iyi savunuyor maçın sonunda ve Trier de hakikaten berbat seçimler yaparak maçı tamamlıyor. Onun haricinde hakikaten burada Sean Miller, Arizona'nın koçu, hakikaten kötü bir koç olduğunu gösteriyor maçta. Ve maç sonunda hiçbir şekilde doğru hamle yapmıyor. Hiçbir şekilde takımını doğru yönlendirmiyor. Maç savunması yanlış hatırlamıyorsam Lauri Markkanen pivot oynuyor ve Sean O'Mara takım şeyin Xavier'ın bench'ten gelen pivot onun üzerinden bir basket atıyor. Ya yani Sean O'Mara'nın basket attığını hatırlıyorum ama Markkanen üzerinden miydi yoksa başka bir dört numaranın üzerinden miydi onu hatırlamıyorum. O konuda kusura bakmasın dinleyiciler. Ama hakikaten o basketle kaybediyorlar maçı. Orada bayağı eleştirilmişti Sean Miller'ın yaptığı savunma tercihleri falan. Yani nitekim hakikaten çok kötü bir maç çıkarıyor Şamlı ve o takım benim izlediğim keyifli takımlardan biriydi kolej basketbolunda. Onları tutuyordum o turnuvada. Elemeleri bayağı kötü oluyor yani benim kendi açımdan. Ben elemelerini bekliyordum. Devir ve Final Four ulaşmalarını bekliyordum hatta. Ama yani burada da Trevon Bluett ve JP McCurry ikilisini anmadan geçmeyelim. İkisi de kolej basketboluna çok renk katan, çok güzel iki tane liderdi ve ikisi de Devir basketboluna altın harflerle yazdırdılar isimlerini. Şu anda JP McCura yanlış hatırlamıyorsam bir Cleveland'ın G League takımında oynuyor.
Evet.
Trevon Bluett başka Utah'ın galiba G League takımında oynuyor. Yani ikisi de bir şekilde G League oyuncusu şu anda. McCura galiba yanlış hatırlamıyorsam geçen sene Charlotte'un two-way oyuncusuydu. O yüzden NBA maçında da çıktı ama JP McCura Avrupa'ya gelse hakikaten Kalinic'e yakın falan bir etki yaratır kanat oyuncusu olarak. Ama sanmıyorum ki gelsin. Yani NBA'de de tutunabilecek özellikleri var.
Ya o two-way oyuncular falan işte mesela şimdi işte Cleveland mesela şanssızlık şey açısından GP Makur açısından yani bir yapı yok. Herkes saçma sapan dakikalar oluyor. Herkes çok anlamsız dakikalar oluyor ve işte öyle özelliklere sahip yani bir takım gerçekten bir takım gerçekten amaçlı maçları oynayan bir takım için çok önemli özelliklere sahip oyuncular. Yani birden hani goy goy maçlarında sahada gezinirken buluyor kendini ve kendine şey de yaratamıyorlar. Bir alan da yaratamıyorlar o yüzden NBA'de. Yani bu şey işi, two-way kontrat işi Yani acaba şeye inilse, Avrupa'ya inilse daha mı rahat çıkılır NBA'ye tekrar diye düşünüyorum böyle prospektler hakkında. Yani mesela işte bu senenin Boston Celtics'in 51. sırası. Şimdi Tremont Waters, yani Tremont Waters şu haliyle Avrupa'ya gelse cidden fiziğin miziğine rağmen çok çok yani bir iki sene içinde fark yaratan bir oyuncuya dönüşecek gibi gözüküyor. Ancak işte two way kontrat. Boston seneye ona kadro açamazsa gidecek başka bir yere gönderecek. Orada takılacak. İşte 5-9 boyu olan çok iyi savunmacı bir adam olarak böyle elden ele gezecek ve anlamlı NBA dakikaları oynamaktan çok uzak kalacak özel yeteneklere sahip oyuncu. Maçura da öyle. Birçok two way oyuncusu öyle. NBA'in şu son 2 sezonda getirdiği ikişer slotluk yerlerde. Yani bu two way oyuncuların kariyer planlaması açısından nasıl ilerleyecek o iş? Hala devam edecek mi? Merak ediyorum. Ne yalan söyleyeyim.
Oyuncular işte açıkçası çok hoş bir durum değil esasında. Sadece bir takımdan çağırabiliyorsun. Çünkü mesela Yogi Ferrell çaylak sezonunda iyi bir G-League sezonu geçirmişti Brooklyn Nets'in takımıyla. Sonra Dallas'ta bir oyun kurucu boşluğu oldu. Orada bir anda çağrıldı. O bir maçta 30 sayı falan attı ve NBA oyuncusu olarak hayatını devam ettiriyor şu anda. Two-way oyuncu olarak başka bir takım imzalasa belki o takımda asla oyun kurucular sakatlanmayacak. Oyun kurucu boşluğu da olmayacaktı. O da belki iki tane NBA maça çıkıp kendini NBA oyuncusu yani NBA maçına çıkmış oyuncu olarak görecekti. Böyle bir şans yakalamaktan ziyade.
Yani ki Yogi Ferrell o sene All NBA Rookie Second takımına girdi yani.
Evet. Ki mesela
Yani
David Blatt falan istemiş o sezon. Yogi Ferrell'ı gelmemiş.
aynen. O muhabbet dönüyordu. Ferin 30 attığı maçtan sonra. O ara hoş zaten ne kim sürpriz şekilde skor atsa NBA'de sonraki gün Darüşşafaka istedi de gelmedi haberi okuyorduk. Garip bir dönemde. Hakikaten Seth Curry gelmiş kapıdan dönmüş falan filan hep okuduk bunları. Şeye
Setgörün
geçiyorum.
her yaz Beşiktaş'a yazılması.
Aynen. Şeyden Sandiata Gains'ten sonra Beşiktaş böyle her sene getiriyordu bir tane. Sözde ama normalde takım Jordan Theodore son yıllarda en iyi gelen şey. Kısa. Şeyin yaptığı offset'e geçiyorum. Nigel Hayes'in Villanova'ya attığı game winner. Sanıyorum bu Sweet 16 Elite 8 eşleşmesi.
Yok daha önce olması lazım.
8-1 eşleşmesi yazmışsın. 8-1 doğru. Sweet 16'ine denk geliyor. Doğru.
Yani Sivis'in yok ikinci tur eşleşmesi bu ya. Bu ya. 8-1 oldu
Oha.
ikinci tur aynen.
Ha, tamam. Son
Yani
şampiyon Villanova.
kadrosunu büyük ölçüde muhafaza ederek gelen bir an olabilir.
Buyur ben dağıttım lafı.
Ha, tamam. Ya Bilanova, geçen sene bahsettiğimiz Bilanova kadrosunu büyük ölçüde koruyarak geliyor. İşte şey gidiyor, Ryan Archdiakono ve pivot Danyal Olchapu gidiyor. Onun yerine beyaz bir çocuk giriyor, bayağı rotasyona giriyor. O çocuk sonra NBA oyuncusu oluyor, Dante DiVincenzo. Ve transfer olarak da Eric Pascal geliyor. Yine o da Golden State tarafından draft edilen oyuncu bu yaz. İlk beşi de Mikal Bridges'e yerleşiyor şey yerine, Ryan Archdiakono yerine. Yani baktığın zaman büyük ölçüde takım geçen seneki düzenini koruyor. Jalen Brunson gibi bir liderleri var. Jaşart takımının son sınıf lideri falan devam ediyor. Yani hakikaten en büyük favori olarak giriyorlar yine sezona. Rakipleri bu sefer Wisconsin. Ve Wisconsin hakikaten o maç inanılmaz savunma yapıyor. Burada yani hem Zach Showalter hem Najee Harris'in hakkını yememek lazım. Najee Harris birkaç pozisyon Jaşart'ı savunuyor. Birkaç pozisyon Chris Jenkins'i savunuyor. Bayağı mahvediyor yani savunmada. Nacileyiz o Villanova takımını. Yine takımın Wisconsin takımının lideri Brunson Kenick inanılmaz maç çıkarıyor. Gerçek bir lider gibi oynuyor maçı hakikaten ve o da 17 sayıyla bitiriyor maçı. Ve hakikaten özel bir sürprize imza atıyorlar şey yenerek, Villanova yenerek. Çünkü Villanova hakikaten en büyük favoriydi o turnuvaya gelirken. Çok büyük bir iş. Nacileyiz'in baseline'a dönerek attığı bir buzzer var ki Najee Harris'in kariyerinin böyle atılanması onun açısından güzel. Çünkü yani Najee Harris o Wisconsin takımına yani Final Four yapan takıma falan şey olarak gelen bir adamdı. İşte bu adam NBA oyuncusu olacak. Bu adam üçlük atarsa net NBA prospekti falan olarak falan gelen bir adamdı. 2013-14 senesinde bench'ten gelen bir oyuncu olarak. Sonra 14-15 senesinde Wisconsin takımı final yaparken Najee Harris %40'la üçlük attı. Ama ondan sonraki seneler o üçlük yüzdesi devamlı düştü. %30'lara düştü ve Naci işte hakikaten olabileceğinin %60 kadar falan iyi bir kolej basketbol oyuncusu oldu. Haliyle NBA oyuncusu da olamadı. Ama yani Wisconsin'de son sezonunda bayağı kötü oynarken işte kötü şut atıp kötü savunma yapıp beklentilerin uzağında kalırken böyle maçta böyle bir buzzer atması ya da buzzer değil de game winner atması hani Naci Reis'in kendi kariyer açısından bence hoş bir şey. Sonuçta iki tane Final Four görmüş bir oyuncunun böyle veda etmesi her şekilde Wisconsin tribünü açısından da Naci Reis'in kendisi açısından da hoş bir şey ve o Villanova'yı yeniyorlar yani çok iyi savunma yaparak. O Wisconsin takımı da hakikaten keyifli bir takımdı bu arada. Ethan Happ, Vito Brown, Naji Lewis, Brunson Kenick ve Zach Showalter ilk beşiyle çıkıyorlardı. Yani bunu hakikaten hatırlıyorum o takımı. Direkt hiçbir yere bakmadan söyledim ilk beşi. Ethan Happ gibi bir pivotları o sene işte yeni yeni kendine yer buluyor. O takımın freshman oyuncusu olarak bayağı fark yaratıyordu falan. Freshman istaf mı olur emin değilim. Yani o hakikaten keyifli bir takımda ve Villanova'yı mahvettiler. Sonra da Sweet Sixteen'in de Florida'ya karşı inanılmaz bir maç oynayıp yani hakikaten iki takımın da çok acayip maç oynadığı, iki takıma da maçın gidip geldiği bir maçı uzatmada kaybederek eleniyorlar bir sonraki tur. Ve o turda hakikaten Chris Chioza'nın bir buzzer'ı var. O da böyle adam dengesiz bir şekilde koşarken kaldırıp atıyor üçlü ve giriyor. Öyle eleniyorlar. Yani o maçta bir de Zach Showalter'ın da ona benzer bir üçlü var. Çok iki tarafta gidip gelen falan bir maçtı o Florida şey maçıydı, Wisconsin maçıydı.
South Carolina upsetine geçiyorum.
Evet, geçin. Çok eşit.
7'den gelen South Carolina Final Four yapıyor. Eşleşme ağacını kazanıyor. Ki eşleşme ağaçlarının favorisi Duke. Jason Tatum'lu, Grayson Allen'lı Duke bu. Harry Giles var o takımda. South Carolina kadrosuna baktığımız zaman şimdi yani çok büyük oyuncular da yok yani. Cinderius Tornwell var. Ki o turnuvada iyi oynuyor o sezon son sezonu Koreci'de ve PJ Dozier var. O da işte NBA'de two way takılan işte Oklahoma'da Boston'da takılmış bir oyuncu. Kadronun geri kalanına baktığım zaman hani sophomore Chris Silva var. Bu sezon Miami'de oynayan Chris Silva değil mi?
Evet, Gabonlu.
Evet, dün vurduğu bloğu gördün mü Morant'e?
Evet.
Neyse ya hakikaten Morant'e de güzel merhaba olmuş. Yani çok böyle hani Duke'le yarışacak bir yetenek olmasa da Cinderius Tornwell'in koleje vedası olarak o maç şeye geçiyor, kayıtlara geçiyor. Ne dersin South Carolina hakkında?
Ya South Carolina hakikaten benim izlemekten en keyif aldığım takımdı. Sinan Storm'a bakıyordum işte. Kasım ayında falan bu adam Avrupa'ya düşer mi diye. İlk maçta bir izledim adamı. Dedim tamam bu adam NBA oyuncusu. Ben bu adama bakmayayım. Sonra o takımdan Dwayne Notice izlemeye başladım. Çünkü Dwayne Notice hakikaten çok özel bir savunmacıydı kolej basketbol seviyesi için. Bunlar ilk turda marketi elediler. O maçta Dwayne Notice bayağı Marcus Howard'ı sürklase etti. Yani Marcus Howard'a hiçbir gün nefes aldırmadı, şut attırmadı falan. Öyle elediler. İkinci turda yine Dwayne Notice'in yine bu sefer de şeye Luen Bukkenar'da hem bench'ine gelen Grayson Allen'a falan inanılmaz bir savunması oldu. Yine PJ Dozier o turnuvada kendine isim yaptı ve o turnuvadan sonra drafta girdi. Bence kötü bir karardı bu arada. Yani PJ Dozier'in bir sene daha oynaması gerekiyordu kolejden. Şu anda da görüyoruz o kararın kötü bir karar olduğunu. Ama o ya o takımın lideri ve en iyi oyuncusu Cinderus Tornwell'di. Her şeyi yapan, hem topu yönlendiren, hem alçak postuna oyun çözen, hem de iyi bir üçlükçü olan, hem de çok fizikli olduğu için savunması da çok zor olan bir combo forvet gibiydi. Hem 3 hem 4 oynuyordu. Onun çabalarıyla hakikaten yani bireysel çabalarıyla bu takımın Duke'u yendiğini özellikle hücumda Duke'e karşı çözüm ürettiğini söyleyebiliriz. Ne Matt Jones ne Jason Tatum şeyle eşleşebildi. Final Stormer'le eşleşebildi. Ya Fethi'nin kulaklığından cızırtı geliyor şu anda.
Geliyor.
Aynen cızırtı geliyor bayağı.
Allah Allah. Yani normalde muhtemelen kaydı etkileyen bir sıkıntı olmayacak ama
Beni etkiliyor.
çözülebildi mi?
Şu an çözüldü. Evet. Şu
Ha,
an duymuyorum.
tamam. Çok iyi.
Üniversite Tom hakikaten o sene durdurulamaz bir kolej basketbolu skoreri oluyor turnuvadan. Hem Duke maçını çok büyük oynuyor. Devamlı çembere giderek hem Tatum hem Luke Kennard'a çok zor anlar yaşıyor. Ne Matt Jones ne Luke Kennard ne Jason Tatum hiçbir şekilde çözüm üretemiyorlar. Cinderus Tomball'e ve Duke hakikaten beklenmedik bir yenilik alıyor. Ki o Duke takımı konferans turnuvasını kazanarak geliyordu. O maç öncesinde Jason Tatum tam form tutmuştu işte. Gerçek bir NBA süperstar adayı gibi oynuyordu. Amir Jefferson gibi özel bir pivotları vardı. Yine bahsettiğimiz bir oyuncu. Bench'ten Grayson Allen geliyordu. Çünkü Grayson Allen o senenin başında bayağı sorun yaşamıştı. Yani o tekme olayları falan o senenin başında olmuştu. O yüzden bench çekmişti Grayson Allen'ı bir iki maç ceza verip. Yine bench'ten Harry Giles falan geliyordu. Derin bir takımda. 2-3 tane özel NBA prospekti vardı. Luke Kennard olsun, Frank Jackson olsun. Bu takımı hakikaten South Carolina'da hiç beklenmedik bir şekilde mahvetti.
Grayson
Ondan
Allen olsun.
sonra...
Grayson Allen'ın şeye doktoraya giden sürecinin başlangıcı bu turnuva.
Evet. Sonra Baylor'ı 20 farklı yendiler ki yani o Baylor takımı yani çok iyi bir takım değildi yani ben elenmelerini bekliyordum o turnuva öncesi çok ilerlemelerini beklemiyordum. Çünkü şeyi kaybetmişler o senede Torian Prince'i kaybetmişlerdi. Yerine pek bir şey eklememişlerdi. İşte Oderick Freeman bench'ten geliyordu. Joel Waller-Akul gelmişti. Avustralyalı pivot. Devasa adam. İşte Güney Sudan kökenli. Monroe Lecomte falan vardı Belçikalı işte. Ama hakikaten net bir skorları yoktu ve mahvetmiş böyle o South Carolina'nın savunması o maçta Baylor'ı. Özellikle Thornwell ve B.J. Dozier bayağı baskı yapmışlardı kısalara. Yine Tony Notis Manu Lecomte'a hiçbir şekilde sayı şansı vermemişti. Devamlı şutlarını el göstermişti falan. Yani bayağı Baylor'ı sürklase etmişlerdi o maç. 20 olmuştu. Baylor'a sadece 50 sayı izni vermişlerdi. Sonraki turda Florida'yı elediler. O maçı da Sindar Somaray'la çok büyük oynamıştı. Ki o Florida takımda bayağı iyi bir takımdı yani. Baktığınız zaman Wisconsin'i falan yenerek gelmişlerdi. Sadece biraz oyun kurucu mevkiinde biraz problemleri vardı. Casey Hill oynuyordu. Çok kötü bir oyuncu hakikaten. Onun sayesinde zaten biraz onun yüzünden daha doğrusu pek ilerleyemediler. Sadece Elite 8'e kadar gelebildiler. Yoksa cidden Devon Robinson'ı, Kevaru Seyisi falan skor olarak Kevon Allen'ı kullanıyorlardı. Cidden çok iyi bir takımdı. Çok derin bir takımdı. Bench'ten Chris Chiosa, Kenyon Barry falan geliyordu. O takımın hakikaten daha fazla yani ilerleyebilmesi mümkündü ama işte Sinner Stonewall gibi bir one man show'a denk gelmişlerdi o sene ve ilerleyememişlerdi. O Florida maçında şey iyi oynamıştı bu arada. Estonyalı bir pivotları vardı. Mike Kotsar. O iyi oynamıştı. Fark yaratmış yani ki Mike Kotsar o seneye kadar pek bilinen bir adam değildi. Freshman senesiydi daha. Bayağı iyi oynayarak kendine bir isim yaratmıştı o sene. Estonyalı genç oyuncu.
Şey, şu
Chris
an hala kolejde mi?
evet. Dördüncü senesine girecek.
Ha, tamam. Estonya'nın gururu olarak NCAA'deki.
Yani hakikaten
Chris Silva diyordun.
Chris Silva yine bayağı iyi mücadele etmişti şeyin pot altında. Florida'nın pot altına karşı. Çünkü o takımın pivotu Kevaris Hayes. Abi Kevaris Hayes şu anda Kanto'da. Adamın seni yürürlük yapmama ihtimali yok. İnanılmaz bir savunmacı. Ya. Şu anda 4 maç sonunda 4 hücum reboundu, 2,5 blok ortalaması var Kanto'da. Acayip bir adam. Yani ona karşı bayağı iyi mücadele etmiş. Daha genç bir oyuncu olarak Chris Silva. Ve cidden Florida Gators'ı iyi bir şekilde savunarak, Devon Robinson'a pek sayı imkanı vermeyerek, guardları devamlı top kaybına zorlayarak, yine baskılı savunmaların sonucunu alarak Final Four'a yükseldi o South Carolina takımı. Cidden çok keyifli bir takımdı. Ben de o Duke galibiyetinden itibaren onları desteklemeye başladım turnuvada. Tuttuğum takımın elenmesiyle. Ya onu söyleyebiliriz gerçekten keyifli bir takım olarak.
Bu sezon bir dakika yanıtları kaçırdım. Bu sezonun şampiyonu North Carolina oldu.
Evet.
Bir önceki sezon finalde kaybettikten sonra çok parıltılı bir kadro değil. Ancak birkaç NBA oyuncusu oldu. İşte Justin Jackson sonraki draftta 14. sıradan seçildi yanlış hatırlamıyorsam. Sacramento tarafından. Şu an Dallas Mavericks oyuncusu. Takasla Harrison Barnes takasında Dallas'a gitti. Tony Bradley Utah'da kontrat buldu. Utah'da takılıyor. Theo Pinson Brooklyn bench'inde şaklabanlık yaparak kontrat aldı kendine. Yani çok basketbol sahasında pek bir şey yaptığını görmedim ben bu çocuğun ama
Ama
o
bayağı iyi
dans
top tutuyor.
videolarında
Ya
ama
işte o
yani
takım evet ya ama o takımın oyun kurucusu Theo Pinson'du mesela yani adam 4 numaranın oyun kuruyordu o sene. 3 numaranıyla.
Luke May o sezon
Evet.
sophomore
O
sezonunda
Luke Kentucky'ye karşı o şutu soktuğu sene o. Ki o Kentucky
ve
takımı çok acayip bir takımdı o Kentucky takımı yani. Bayağı boğucu bir takımdı.
Joel Berry ne oldu bu takımda? Yani Joel Berry'den mezun oldu mu Joel Berry?
Şu an benim geçen sene Lakers'ın G-League takımında geçirdi. Şu an boşta nerede bilmiyorum.
Yani mesela şampiyon takımın en skorer ikinci oyuncusu olarak ona biraz o şu takımın kaybolan parçalarından biri
Evet.
profesyonele geçişte. Ne dersin o North Carolina hakkında?
Kendi mesela o takımın pivotu Kennedy Mix Japonya Ligi'ne gitti ki tam Japonya Ligi'nin topçusu. Böyle biraz hantal, fizikli alçak posttan oyun çözebilen, biraz orta mesafe falan sokan iyi reboundçu bir arkadaş. İki sene de Japonya Ligi'nde oynuyor. Muhtemelen orada kendine iyi bir kariyer yapar. İyi para da yapar. Takımın pivotu Kennedy Mix öyle bir kariyer çizdi kendine. Ya yani Joel Berry şöyle, Joel Berry oyun kurucu özelliği pek olmayan ama oyun kurucu fiziğinde, hatta undersized bir oyun kurucu fiziğinde bir arkadaş. Yani North Carolina'da yanında Justin Jackson gibi, Theo Pinson gibi, Marcus Page gibi top yönlendiricilerle oynadığı müddetçe bu pek sıkıntı yaratmadı ve o delicilik meziyetlerini, işte o iyi bir üçlükçü olması, kendi üstünü yaratabilmesini falan oldukça rahat bir şekilde gösterdi ama hani kendisinden oyun kurması, biraz daha organizasyon işlerinde falan sorumluluk alması beklendiği zaman olmadı yani. Cilik'le mesela vasat bir sezon geçirdi. Sadece %40'la sahiç isabeti bulabildi. %27 üçlük soktu falan. Yani bakın, hem fiziksel defektleri olan hem de pozisyon net olmayan bir oyuncu olduğu için bence çok büyük bir tavanı yoktu çıkarken kolejden. Ama mesela bu takımın şeyi var. Yedek pivotu Tony Bradley gitti, NBA draftına girdi. Şu anda hala NBA'de benim haberim yok Tony Bradley. Sen biliyor musun?
Yani Utah'ta takılıyordu ama şu an hala yani bu yıl kontrat aldı mı emin değilim. Yani sonuçta 2 gün önce kesildi oyuncular. Kesilmiştir muhtemelen.
Tamam,
Yani.
bakayım mı? Hala kadroda olabilir. Evet, hala kadrodaymış. 2021'de restricted free agent oluyormuş. Yani daha bayağı var
Yani
anlaşılan.
kontratı tutmuşlar bayağı.
Ama NBA'de 2 sezonda
İyi.
toplam 12 maça çıkmış. Yani bence Tony
Yani
Bradley'nin
hakikaten şey.
şey yapmaması gerekiyordu yani. Bir sene daha sabretmesi etmesi gerekiyordu. Çok yanlış bir karar vermişti. Ne söylüyordum? Fed
Sesim geliyor mu?
geliyor.
Sesim geliyor mu?
Geliyor.
Ha, tamam. Senin sesin bir düştü sanki ama internet bağlantısı yaşıyoruz. Yani bu arada şey yani yaşanıyorken söyleyelim. Şu an Uğur Norveç'tesin değil mi abi sen?
Yok abi, ben Danimarka'dayım.
Danimarka'da. Yani Uğur Danimarka'da ben fiber olmayan bir altyapı kullanıyorum ve Skype üzerinden yapıyoruz konuşmayı. Yani onun için Ulaştırma Bakanı olmadığımız takdirde çözemeyeceğimiz sorunlar yaşıyoruz. Hani onun için kusura bakmayın hani bu mikrofon ya da kayıt aleti sıkıntısız değil. Hakikaten internet düşüyor geliyor yani internet dalgalanıyor ikimizin arasında. Bazen ben rahat duyuyorum, Uğur beni duymuyor. Uğur'u duyuyorum ben. Yani sıkıntılar yaşıyoruz. Onun için kusura bakmayın. 2018 turnuvasına geçeyim mi?
2000 ile ilgili bir de şey ekledim mi? O Gonzaga takımının finale çıkmasına falan. O, çünkü çok keyifli bir takımdı o Gonzaga takımda. Şeyin Nigel Williams-Goss'un liderliğinde şeyle Kaminski'li ve Zach Collins takım.
Evet.
Finale çıkmışlardı ama final korkunç kötü bir maçtı. Yani hakikaten ben onu bu kadar pişman olduğum, kalktığım için bu maçı hatırlamıyorum. LeBron bile en son hakemler düdük çalmayı bırakın çocuklar oynasın gibi bir tweet atmıştı yani. İkinci yarı daha birer iki takımda faul atarak falan şey oldu. İki takımda faul hakkı 10. dakikada doldu. Son dakika faul atarak geçti. Maçta toplam 52 faul atılmış. İki maçta yani toplamda 65-71, 136 sayı var yani. Gerçekten korkunç kötü bir maçtı. Sonunda şey Justin Jackson ve Joel Berry farkıyla North Carolina kazandı bu maçı ama hakikaten yani izlemek için hiç iyi bir maç değil.
Gonzaga'dan da o sene Zach Collins çıktı 10. sıradan şey NBA draftında 10. sıradan seçildi. Portland'da bu sene hakikaten Portland'ın en iyi potu altı oyuncusu gibi duruyor Hasan Whiteside eklemesinden sonra. Hani Zach Collins de NBA'de değerini arttırmak üzere olan oyunculardan biri. Yine o takımın işte yönlendiricisi Williams Goss 56. sıradan seçildi. Partizan, Olympiakos onun ardından bu sene Utah Jazz'la imzaladı değil mi?
Evet, Utah kadrosunda şu an.
Yani Utah haklarını tuttu onun. Avrupa'da geliştikten sonra kadrosuna kattı mesela. Az önce dediğim two way sıkıntısına daha iyi bir örnek. Yani istikrarlı oynadıktan sonra ve Avrupa'ya girişte de iyi bir takım seçtikten sonra Partizan gibi çok 2 sezon sonra kendine kontrat bulmayı başardı NBA'den. 2018'e geçiyorum şimdi.
Bir de Kentucky'den bahsetmek memnun oldum. Çünkü o Kentucky takımı hakikaten baya keyifli bir takımdı. Yani benim izlediğim en keyifli Calipari takımıydı. Takımın guard ikilisi De'Aaron Fox, Malik Monk hakikaten çok özel bir kolej basketbol ikilisiydi. Ben hakikaten Malik Monk'u çok beğeniyordum o sene. Sonra NBA'de pek bir şey olmadı ama yani yine de çok keyifli bir kolej basketbol oyuncusuydu. Yine alçak boşta kullandıkları Bam Adebayo iyi bir NBA oyuncusu oldu. Ya, takımın tek sorunu abi Isaiah Briscoe'ya sahip olmasıydı. Isaiah Briscoe bir an takımda kalmaya karar verdiği için ya adamı yani, takımda Fox var, Monk var ama Briscoe'yu bir şekilde oynatmak zorundasın. Üçünü yan yana oynatmaya falan çalışıyordu Calipari yani. Burada Calipari'nin suçu yok bence. Briscoe hakikaten çok kötü bir oyuncuydu. Yani iyi ki NBA'ye gitmiş diyordum ki tekrar ölümle imzalamış bugün. Onun da haberini aldım. Yani o. Bu arada bu Kentucky takımının benim en sevdiğim oyuncu Dominic Hawkins'ti. Bench'ten gelip Doğuş Balbay gibi etki yaratıyordu bu Kentucky takımında. O da pek iyi bir üçlükçü olmadığı için Alp'in üst liglerine kendine yer bulamadı ama Estonya olsun, İzlanda olsun falan o liglerde şu an hala oynuyor. Ben de hala fırsat buldukça Dominic Hawkins'in maçını izliyorum. Mesela Dominic Hawkins'i izlemek için. Habire yani sahada olduğu zaman %115 ile efor koyan yani takımının maç kazanmak için takımının maç kazanması için ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışan falan bir adamdı. Çok güzel bir adamdı gerçekten. O Kentek takımında da büyük rolü vardı. Bench'ten gelip savunmayı toparlamak gibi. Yani hakikaten keyifli bir adamdı Dominic Hawkins de. Onu da buradan almış olalım.
Tamam. Artık geçiyorum 2018'e.
Evet, geçelim.
Bu 2018 mark kedileri döneminin başladığı şey. Yani bu upsetleri hepsini yaşandıktan hemen sonra konuştuk. En büyük upset bir sonraki sezonun şampiyonu Virginia'nın ilk turda Maryland Baltimore'a elenmiş olması. Yani 1-16 eşleşmesi birden girdi ve Virginia onun şokunu şampiyon olarak başladığı turnuvanın başında da yaşadı. Yani geçen sezon da ilk turda
Evet.
çok çok sıkıntılı geçtiler. İşte geçen seneki şampiyon olan takım işte Ty Jerome, Kyle Guy, Mame Diakite. Yani ki Kyle Guy da Ty Jerome da bu sezon NBA'de çaylak olacaklar. Başka bir oyuncu var mıydı o kadroda? Yine yani birinci şey favorisiydi. Birinci bir numaralı seri başıydı o Virginia takımı ancak ilk turda 16. sıraya patladılar ki işte tarihi bir upset oldu bu.
Evet, ilk kez tarihte bir 16. seri başı birinci seri başına mağlup etti. 20 farkla mağlup etti yani. Ya, o Virginia takımıyla ilgili şöyle bir bahane üretebiliriz. Tabii yani bahane hiçbir şekilde bu takımın neden yenildiğini açıklayamaz bu 16. seri başına ama o Virginia takımında DeAndre Hunter turnuva öncesi kötü bir sakatlık geçirdi ve turnuvayı kapattı. Bu bayağı etkiledi takımın rotasyonunu. Yani genelde o Virginia takımı DeAndre Hunter 4 numaraya çekip öyle bayağı esnek ve hem savunmada hem hücumda rakibe sorun çıkaran bir takım görünümündeydi. Yani şey başlıyorlardı. Carl Guy, Devon Hall ve Ty Jerome gibi 3 tane iyi top yönetici, 3 tane iyi şutör. 4 numara DeAndre Hunter gibi bir joker, iyi orta mesafe atan, kendi şutunu yaratabilen ve iyi savunma yapan bir adam. Ve pivotladı ya Jaxson ya da Mamadi Diakite. İkisi de iyi savunmacılar. Yine hani bench'ten gelmesi ilk 5'te de başlasa zaman zaman yine iyi bir savunmacı olan Isaiah Wilkins yine takımın önemli bir parçasıydı. O da çok iyi bir savunmacıydı kolej basketbolu için. Ama şöyle bir sorun oluştu. DeAndre Hunter bir anda sakatlanınca. Ya birincisi takım sahada iki tane üç katlayan oyuncuyla sahada kalmak zorunda kaldı devamlı. Şimdi bu takımın net bir delicisi ve net bir oyun kurucusu olmadığı için bu ciddi bir sorun yarattı yarı sahadan. İkincisi de takımın en iyi savunmacısı, en iyi dış savunmacısı bir anda kendini sakatlıkla oyun dışında bulduğu için UMBC'nin en iyi skoreri Jero Slice o maçı hakikaten çok büyük oynadı ve 74 sayının 28'ini attı tek başına. O yani o Jero Slice hakikaten iyi bir skorerdi ama muhtemelen DeAndre Hunter oynasa ve daha iyi bir savunma takımı olsa Virginia onu durdurabilirlerdi. Ama ne olursa olsun yani koç Tony Bennett bu maçı çok kötü yönetti. Devamlı 2-3-4 öyle sağ, 2-3-4 atamayan uzunluğunda sahada kalmak zorunda değildi. Zira UMBC o kadar fizikli bir takım değil yani devamlı Isaiah Wilkins, Jack Sol, Mamadi Diak'te üçüsünü ikisini sahada bulundurmanı gerektirecek kadar büyük bir potal tehdit olmayan takımda. Nitekim bir sonraki sene kısalıp Mamadi Diak'te 5 numaraya çekip Jack Sol rotasyonundan keserek Tony Bennett bu takımı NCAA şampiyonluğuna taşıdı. Yani bundan ders alabildiğini de göstermiş oldu. Ama yani ne olursa olsun ben maçı hatırlıyorum. Ben maçı izlemiyorum. Ben yani zaten 20 maç 20 fark olur diye başka maçlara bakıyordum. Yani bir baktım işte UMBC önde 2-3 farkla. Dedim herhalde Virginia bir ara koparacak. Sonra ikinci yarı başladı. Fark açılıyor. 10 oluyor, 12 oluyor. O sırada zaten Twitter, Amerika Twitter'ı yıkılıyor yani. Herkes işte maça odaklandı bir anda. Ben de açtım. Ya hakikaten Virginia sürpriz oldu ikinci yarı. Bir ara 12 sayıya falan çıktıktan sonra fark. Normalde dönebileceklerim bir farktı ama yani o fark giderek büyüdü. Virginia hiçbir şekilde üçlük sokamadı. Çembere gidemediler. Rakip savunmayı bozamadılar. Yani öyle olunca da bir anda maç tamamen UMBC'nin istediği şekle geldi ve hakikaten kolej basketbol tarihinin en büyük upset'i gerçekleşmiş oldu.
Burada sesim geliyor mu?
Geliyor.
O ha. Bir hat düşmesi yaşandı. Kayıtta çıkarsa dinleyiciler kusura bakmasın. Bu turnuvanın bir büyük sürprizi 11. numaralı seri başı Loyola'nın Final Four'a kalması. Yani tabii burada Virginia aynı eşleşme. İkisi de Güney grubundalar. Virginia patlayınca birden o grubun favorisi kalmamış oluyor. Kentucky şey oynamadan eleniyor. Loyola ile oynamadan eleniyor. İşte Tennessee Loyola Tennessee'yi 63-62 eliyor. Yani Loyola Miami'yi eledikten sonra bir de Tennessee'yi eliyor. Finalde birden karşısında Kansas State'i buluyor. Yani çok büyük sürprizler kalmıyor. Mesela 2 numaralı seri başı Cincinnati'de Nevada iniyor o grupta. Çok sürprizli bir gruptu. Güney grubu ve orada Loyola ki o maskotları olan yaşlı teyzeyle beraber turnuvanın en büyük renklerinden biriydi.
Evet, çok düzgün basketbol oynamaya
Uğur.
çalışan bir takımda. Ben duyuyorum seni. Sen beni duymuyor musun? Evet, duymuyor musun? Ben seni
Yok
duyuyorum.
yok ses böyle sıkıntılı geliyor da.
Bana
Yok
senin
ses
sesin çok çok çok iyi geliyor
geliyor
şu
mu sesim?
an. Evet. Senin sesin hiç sıkıntı yok.
Ha tamam. Tamam devam öyleyse.
Ya, Loyola takımı çok iyi
Tamam tamam
basketbol
devam.
oynayan ve tam yani modern basketbol diye tabir edilen. Ben çok modern basketbol olmasa da yani en azından sahada ne yaptığını bilen, rolleri iyi dağılmış ve bir daha fazla şutörle sahada kalabilen, bir daha fazla topu yerde vurabilen adamla sahada kalabilen. Yani doğru basketbol oynamaya çalışan bir takımdı. Çok modernler miydi onu bilemem ama. Takımın oyun kurucusu Clayton Custer'dı. Yani ki o turnuvada hakikaten yani imzasını bırakmıştı o turnuvaya. Şey maçında attığı, Tennessee maçında attığı orta mesafe game winner'ı bayağı şey bir, yani önemli bir game winner. Yine bir önceki turda Miami maçını çok iyi oynamıştı. Bu arada Miami maçına da son saniye basketine Dante Ingram sokmuştu. O şut belki girmese şu an çok başka şeyler konuşuyor olacaktık ama Dante Ingram o üçlüyü soktu biraz uzaktan ve Miami'yi iki farkla elemiş oldular. O maçta da bu arada Lonnie Walker berbat maç oynamıştı ve hakikaten tek başına maçı hediye etmişti Loyola'ya. Yani çok iyi savunma yapan ve iyi şutörlere sahip olan bir takım olduğundan bahsetmiştik. Hakikaten takımın kanat oyuncuları Ben Richardson, Marquis Stones ikisi de atletik olmasalar da savunmada ne yapacaklarını iyi bilen ve switch yapabilen falan kanat oyuncularıydı. Yine takımın 3.5 numarası gibi tabir edilen Dante Ingram o sene NBA prospekti olarak kendini göstermişti turnuvada. Yani NBA prospekti olabilir en azından diyordu insanlar Dante Ingram izlediklerinde. O da yani önemli bir kanat oyuncusuydu ve çok temiz bir üçlükçüydü. Aynı zamanda aynı şey falan çok çok iyi savunmuştu. Grant Williams'ı, Edmund Schofield'ı falan mahvetmişti o Tennessee maçında. O yüzden kazanmışlardı biraz daha. Yani hem Grant Williams hem Edmund Schofield kötü oynamıştı o maçı. Sonraki turda yani şey elediler. Nevada elediler. O Nevada takımı çok konuşmuştuk. Çok iyi basketbol oynamaya çalışan bir takımdı o da. Yani benzer bir takımdı. Loyola'yı ama o Nevada maçında maalesef Kendall Stephens, Nevada'nın en iyi şutörü berbat maç çıkarmıştı. 8'e 0 üçlük atmıştı. O da biraz hani Loyola'nın savunmasından ziyade Kendall Stephens'ın istikrarsızlığıyla ve hakikaten ritmini kaybetmesiyle alakalı bir durumdu. Tüm boşluklar Kendall Stephens'da kaldı o maçta ve Kendall Stephens hiçbirini sokamadı. Bir şekilde Loyola yani maçı 10 farkla falan kaybedebilecekken bir farkla kazandı. O maçı da bu arada yine Clayton Castle çok büyük oynamıştı. Onu da söyleyelim. Ya Clayton Castle hakikaten bireysel olarak şov yaptı. Bir turnuvaydı o. Ondan sonra bir daha o seviyede basketbol oynamadı. Ne bir sonraki sezon 2018-19 sezonunda Loyola öyle bir liderlik yaptı. Ne de şu anda Avrupa'da Polonya Ligi'nde oynuyor. Ben bakıyorum istatistiklerine devamlı kötü istatistikler yapıyor adam yani. O turnuva hakikaten yine What Happens in March Stays in March turnuvası olmuş Clayton Custer için. Ama neticede o takım bir şekilde kendi Final Four'a attı Michigan'ın karşısına. Michigan'a karşı Mo Wagner'la eşleşemedikleri için elendiler.
O sezonun şeyine dair, o sezon Villanova şampiyon oldu. İşte Michael Bridges, Jalen Brunson final maçında Donte DiVincenzo'nun inanılmaz performansı onun NBA'ye gitmesini bir sene erkene çekti ve bayağı 17. sıradan falan seçildi Donte DiVincenzo.
Evet.
Normalde biz konuşurken bir sene daha kalmasını bekliyorduk kolejde Donte DiVincenzo'nun. Ancak yani o finali oynadı. Sonra çok iyi bir rookie scrimmage maçı oynadı. Ve yani ilk turun sonuna bile kalmadı. Geçen sezon sakatlıklarla boğuştu ancak yine Milwaukee'de bu sezon iyi bir dakikalar bulabilecek gibi duruyor. İşte Jalen Brunson Dallas'ta kendine iyi bir yer buldu. İkinci tur seçimi olarak gitti. Yanlış hatırlamıyorsam 30. sıra seçimiydi. Michael Bridges 10. sıradan seçildi Philadelphia karşılığında. Draft gecesi bayağı Philadelphia ile basın toplantısı yaptıktan sonraki şunu da söyleyelim. Vinaloma Philadelphia bölgesinde bir takım. Philadelphia, hatta annesi Philadelphia 76ers'ta bir profesyoneldi Michael Bridges'ın. İşte annesiyle beraber basın toplantısı falan düzenledikten sonra Zaire Smith karşılığında Phoenix Suns'a takaslandı. 16. sıra seçimi karşılığında. Şu an Phoenix Suns'da Kelly Oubre Jr. ile beraber ilk 5 dakikaları için savaşıyor. Yani gayet işte Eric Pascal mıydı pivotu takımın?
Pascal'la Spellman beraber oynuyorlardı.
Yani Eric Pascal da bu sene Golden State tarafından seçildi. Yani gayet NBA'ye oyuncu gönderen bir takımdı ve gayet güzel basketbolla işte o sezon Mart kedilerine konuştuğumuz üzere şampiyon olmayı başardılar.
Evet, çok dominant bir Final Four'lar. Yani hem Kansas'ı hem Michigan'ı ilk yani maçı son 10 dakikasında maç bitmiş şekilde girerek elediler. Yani hakikaten çok temiz basketbol oynayarak kazandılar. Hadi haklarını yeterince teslim etmiştik o sene. Bu turnuva hakikaten bayağı keyifli bir turnuvaydı öyle sürprizlerle falan. Kentucky bir an herkesi şaşırtarak şampiyon olabilir falan deniyordu o Virginia'nın bir sürpriz elenmesiyle ama sonra o Kentucky takımı en iyi oyuncusu takat olan Kansas State elendi. Ki o Kansas State takımı da yani hakikaten çok iyi savunma yapan bir takımdı. Yani çok zorlu bir maç sonunda elediler Kentucky'yi. Çok düşük skorlu, çok düşük tempolu bir maç sonunda elediler. O Kansas State takımında Barry Brown hakikaten benim en sevdiğim kolej basketbol gardlarından biriydi. Ki o maçta şey falan şey Gilgeous Alexander olsun yine Quade Green'i falan bayağı iyi savunmuştu ve şey Gilgeous Alexander o maça kadar bayağı iyi bir turnuva geçirdikken o maçta sadece onda 2 ile sadece isabet bulabilmişti. Yine keza takımın en iyi oyuncularından biri olması beklenen Hamidou Diallo kötü bir sezon geçirmişti. Üzerine kötü bir mat turnuvası geçirip o maçı da berbat oynayarak kolej basketboluna veda etmişti. Yani hakikaten kendindeki takım bu çok iyi bir takım olması da yani yollar açık olduğu için ve çok iyi savunma yapabildikleri için öyle bir hype oluşmuştu bir anda. O hype'ı bayağı söndürdü Barry Brown ve Xavier Smith ikilisi o kendi takım maçında.
O sezona dair diyeceğim bir şey yoksa en son işte 4 ay öncesini konuşup podcast'i 1,5 saate yaklaşmış mı? 1,5 saat olmuştu. Öyle kapatalım istersen.
Olur ben geçen sene dair hiç not hazırlamadım yani daha doğrusu 4 ay önceye
Ya
dair. Bakalım ne aklımızda kaldıysa.
benim önümde bir şey var, bracket var. Bizim işte upset olarak saydığımız tek eşleşme var. O Güney grubunda Kansas State UC Irvine eşleşmesi. 4-13'ten UC Irvine üst tura çıkıyor. Eşleşme ağacının üst tarafında da Wisconsin Oregon 5-12 eşleşmesi. Oregon kazanıyor ve birden 32 turunda Oregon 12 Oregon 13 UC Irvine eşleşmesi yaşanıyor. Diğer eşleşmelerde herhangi bir upset, yani bizim upset olarak tanımladığımız bir durum yok ki çok sürpriz de yok. Ancak Mesela yakın giden çok maç vardı. Mesela Duke UCF maçı. Orada geçen sezon
Evet.
hakem skandalıyla Duke'ün tur atladığı bir maç var. 1-9 eşleşmesinden ki UCF o maçı kazansa hakikaten grup yarı finaline bakıyorum. Sweet Six'ine kalacaktı ki o takım için gayet büyük iş o. Taco Fall'un oynadığı takım. Bakıyorum yani takım olarak da işte çok güzel. Hakikaten geçen sezon yani belki Auburn'un Final Four'u
Aynen.
şey olabilir
Onlar
burada.
da bir beşinci şeylerdi yani. Beşinci seri başlardı çok.
Aynen.
Yani Kentucky yendiler falan ama yani biraz beklenen bir şeydi. Bir de Auburn takımı ile ilgili de işte sadece Chuma Okeke'nin aşı sakatlığı beni bayağı üzüyor yani. Şu anda belki NBA sezonunda başlayacak bir adam şu anda bu seneyi boş geçiriyor. O aklıma geldi bir anda Auburn deyince.
Evet. Ki Auburn Virginia maçını da bahsetmek lazım. İşte 5. seri başı Auburn en önemli yani sakat haliyle 16. sıradan seçilen bir oyuncusunu kaybetti. O haliyle geldi Final Four'a. Final Four'da son 5 saniyeye 2 sayı önde girdiler. Ancak süre dolarken üçlük atış halinde Kalga'ya foul yaptı Auburn. Kalga'yı da 3'te 3 soktu. Hiç eli titremedi. Ve Virginia'yı finale ve oradan sonra Texas Tech maçında gelecek şampiyonluğa taşımış oldu.
Evet. Yani bakalım bu turnuvada geçen aylarda da konuştuğumuz gibi çok fazla sürpriz olmadı. Yani sürpriz beklediğimiz takımlar pek yukarılara çıkamadı. İşte Murray State'li Ja Morant'in ilk market maçıyla çok büyük yükselişi, bir anda herkesi kendine hayran bırakışı, sonra da Florida State savunmasına karşı dağılışı biraz hani aklımda. Murray State takımın biraz upset şansı vardı ama Florida State gibi hakikaten inanılmaz sert bir takıma karşı denk geldikleri için o şans biraz kırıldı yani. Çok iyi guard savunmacılarına sahip bir takım. Ja Morant'ı bayağı etkisiz hale getirmişlerdi. Bir de yani hakikaten Texas Tech Gonzaga maçı çok kaliteli basketbol maçıydı. Her haliyle. O maç da benim bu turnuvadan hatırlayacağım bir numaralı maç olacak herhalde. Davide Moretti'nin son anlarda çıkıp maçı alması. İşte Matt Mooney'nin ve Jared Culver'ın takıma yaptığı liderlik falan. Çok keyifli takımdı o Texas Tech maçı takımı da. Bu sene de keyifli olmaya devam edecekler muhtemelen. Aynı koç devam ediyor. Bir iki oyuncu kaybettiler. Calvert, Moretti, Omos falan. Esasında ilk beşin dört oyuncusunu kaybettiler ama işte Moretti devam ediyor. Omos ve Mooney gibi seniorları ve Jared Calvert gibi bir draft prospectini kaybettiler. Yine yerlerine de iyi oyuncular getirdiler. Muhtemelen yine Texas'taki turnuvada göreceğiz gelecek sene. Aynı sistemde.
Benim açımdan da en keyif aldığım takım diyeyim. Pürdü'nün yoluydu. Pürdü ilk önce Tennessee'ye ki Tennessee geçen sezon podcastlerde benim en çok sevdiğim takımdı. Grant Williams'tan dolayı. Uzatmalarda çok iyi bir maçta. Pürdü Tennessee'yi eledi. Sonra şampiyon Virginia ile oynadılar. Carson Edwards'ın tarihi performansı. 40 sayı attığı maç. Hakikaten maçı şeye birebire çevirmişti. Orada normal sürenin sonunda Mamadi Diakite'nin saçma sapan bir buzzer'ı vardı. Öyle uzattı maçı ve öyle Final Four'a kalmayı başardı Virginia. Yoksa şampiyonluğa giden yolda Final Four'a Purdue gidiyordu Carson Edwards önderliğinde. Geçen seneye dair aklımda en eğlendirici şey olarak da işte Carson Edwards'ın o şeyi Mart run'ı kaldı. Yani geçen seneden o kaldı aklımıza.
Evet.
Yani aklımızdan kalmayanlar için de turnuva boyunca yaklaşık 4-5 tane podcast çekmemiş olmamış lazım geçen sene. Orada Mart geliri yazınca arama butonuna hepsini dinleyebilir dinleyiciler.
Ya bir de o Purdue takımında şey vardı. Şutör Ryan Klein vardı. 7-3 tokmuştu Tennessee maçında. O herife ne oldu acaba? Ya hiçbir şekilde hiçbir takıma imzalamadı. Ben İspanya yine falan gelir diye bekliyordum. Oraya da gelmedi. Şu anda boştaymış baktım. O ilginç bir olay. Sakatlandı falan mı acaba ya da basketbolcu mu olmak istemedi bilmiyorum ama hakikaten o Ryan Klein'ın şu ana kadar boşta kalması ilgimi çekti. Şimdi aklıma geldi Pördü konuşunca.
Evet. Hakikaten Pürdü şeyiyle olsun, o Hollandalı uzunuyla olsun, Edwards olsun eğlenceli takımdı baya.
Evet.
Yani zaten Indiana kolej şeyinden, ikliminden çıkma bir takım. Güzel bir şeydi. Yani güzel bir başaltı takımdı. Final Four'a kalsalar ki Auburn'le oynayacaklardı. Belki oradan bir final şansı çıkabilirdi.
Ya ben karşıda Edwards'ın o Mart turnuvasında yaptıkları işler tabii biraz erken elenmesiyle de kötü son buldu. Hani Final Four'da belki daha fazla takviye alırdı ama yine de kolej basketbol tarihinde eşi benzeri az görülmüşler. Yani Kemba Walker'ın o malum 11 maçlık galibiyet serisine yakın işler ortaya koydu.
Evet. Evet. Peki, ekleyeceğim bir şey var mı genel olarak?
Yok.
İki program boyunca toplam 3 saat Keçi Podcast'ı altında NCAA'de Mart turnuvalarında yaşanan en büyük sürprizleri konuştuk 2010'larda. Uğur Şen'le beraber önümüzdeki sezonda yani bir aksaklık olmazsa yine NCAA konuşmayı geçen iki sezonda yaptığımız gibi NCAA ve NBA draftını konuşmayı planlıyoruz yine. NCAA sezonu artık yani NBA'de başladı artık NCAA sezonu da köşede bekliyor. Sezon boyunca bizi dinlemeye devam ederseniz çok memnun oluruz. Yine bize 1,5 saatinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.
Hoşçakalın.